Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Bugün iki kişiyiz ve canlı yayındayız, evet. Hamdi ile beraber. Çünkü Levent abi yok. Levent abi niye yok? Çünkü şu anda son hazırlıklarını yapıyor. Tayvan'a gidiyor.
Fuara. Uzun bir uçak yolculuğu hazırlanıyor.
Hem de nasıl bir uçak yolculuğu Hamdi. Yani ben uçak yolculuğunu bir kere yaptım. Tayvan'a da bir kere gittim. Aynı Computex fuarına. Dedim bir kere yeter. Yani yolculuk ayrı yorucu. Ayrı. Sıcak. Daha doğrusu nem ayrı yorucu. Yine beni de Asus götürmüştü. Levent abi de Asus'la gidiyor. Bu ne demek? Levent abi Zenfone 2 ile izlenimleriyle dönecek. Bakalım telefonu verirler mi bilmiyorum ama.
Yakında Türkiye pazarına da gireceğiz.
16'sında lansmanına çağırdı Asus bizi. Gideceğiz bakacağız yerinde. Çok merak edilen bir telefon.
Doğru.
Şöyle Zenfone 2'nin tabii ki çok merak edilen tarafları var ama ben şeyden çok şüpheliyim. Yani 16'sında bize duyurusu yapılır ama 17'sinde piyasada olur mu konusunda ben garanti vermem şahsen. Ama hani şey iyi olacak, Levent abinin lansmandan önce onu görüp değerlendirmesi
iyi olacak. Ve tabii diğer ürünler de var, yani sadece Zenfone 2 değil.
Şimdi bizim gündeme birazcık şey damgasını vuruyor.
Bu arada şeyi söyleyelim, tabii çok talep olduğu için bizim sunucu şu anda normal. Çökmüş durumda.
Tabii.
YouTube'dan takip ediyoruz bir yandan ama.
O olacak. YouTube'dan hatta şunu söyleyeyim, 720p izleyenlere şöyle bir tüyo vereyim izleyemiyorsanız. 720p'de maalesef gördüğümüz kadarıyla bir hani hep zaten konuşulur ya bir türlü full HD, HD yayın izleyemiyoruz, hep donuyor. Orada belli ki telekom operatörleri
bir sınırlama
getiriyorlar. Bizim de benim de bunu aşma yolum VPN oldu. VPN'le bir giriyorum. Bu canlı yayını mis gibi 720p'de izliyorum. Siz de hani öyle bir niyetiniz varsa ve VPN kullanıyorsanız bence hani onu çalıştırın ve 720p'de mis gibi izleyin. Şey sorunu yok yani, geçen yayında onu sormuşlardı mesela. Ya sizin çıkışınız yetmiyor. Öyle bir şey yok. Ben çıkışımı izleyenlere yapmıyorum. Ben çıkışımı YouTube'a 720p olarak yapıyorum. YouTube dünyaya dağıtıyor.
Doğru.
Hatta o şeyi de YouTube yapıyor. Biz uğraşmıyoruz. Alt çözünürlükleri de YouTube yapıyor. Dolayısıyla bizim aramızdaki bağlantı YouTube'la sizinle
zaten
değil.
Zaten sen şeyi denediğin anda, bizim burada VPN üzerinden tabii bağlanmayı denediğin anda 720p'yi gayet güzel alabildik.
Evet. Yani şey de söyleyeyim. İngiltere serverından bağlandım ben. Kendi şeyim. VPN'imi. Gayet güzel çalıştı. Evet. Google I.O.
Evet, haftanın
başına oturdu tabii.
Yavaştan başlarsak.
Evet. Android.
Dün evet. Akşamdı değil mi? Dün müydü? Önceki akşamdı. Keynote. Asıl hani giriş konuşması. Herkes
devam
onu
ediyor
bekliyor.
Aslında da.
Tabii birkaç gün daha devam edecek.
Esas hani şeyler bunlar. Konular bunlar. Android M. Daha hani şey çilemiz bitmeden. Yani hep böyle oluyor ama.
Lollipop'a geçme çilesi.
O kadar uzun sürüyor ki gelmesi güncellemelerin. Geldiğinde Google yenisini duyurmuş oluyor. Doğru. Senin çilen baştan reset. Ha şunu da söyleyeyim. Benim Z2'me hala güncelleme gelmedi. 5.
Nasıl oldu ya? Geldi diyorlar.
Benimki de gelmedi. Ben kontrol ediyorum. Hani offline onlar. Hiçbir şekilde gelmedi. Hiçbir şikayetim yok. Onu söyleyeyim. Gelmesin. Hani ben hatta bu şeyi duyduktan sonra ben direkt Android M'e geçeyim.
Tabii. ona da geçemezsin ki bu sefer de bir sonraki gelecek.
Ya hayır şey kötü Hamdi. Hani benim hayatımı etkilemeyecek 5. Tam tersi şimdi bir de onunla uğraşacağım. Yani düzenim bozulacak. 4'ten süper memnunum. Alet bir kere takılmıyor, bir kere resetlemiyor.
Artık
ne yapayım
oturmuş.
Yani? Evet, pili iyi gidiyor. Şimdi pil şikayeti olanlar var 5'te. O yüzden ben memnunum.
Valla bu M neler getirecek diye aslında bir bakarsak,
valla
tefek şeyler bak, değil,
evet.
Bayağı bir toparlama olacak aslında.
Bir defa şey diyorlar, hani Android M'le, yani böyle arayüzü falan biz işte Lollipop'la değiştirdik, M'le şey yapacağız, hani derleyip toparlayacağız durumu. Ama güzel modlar var, mesela USB-C desteği.
Doğru.
Burada geliyor. Bu ne demek? Demek ki Android M'in çıkacağı zamanlarda ki bir sonraki telefonlarda biz hep şeyden şikayet ettik ya, mesela Samsung'da S6'da hala USB 2 dedik. Onlar düzelecek bir sonraki modellerde. Hem konektörler küçülecek hem hızlar artacak.
Pil ömrü tabii gene her zamanki gibi düzeltilecekler arasında.
Ama bak orada şey var. Pil ömrünü bir optimizasyon olarak düzeltmek var. Bir de doz modu var. Dikkat ettiysen. Orada şey... Alet senin telefonu kullanmadığını anlayacak. Yani bu adam bunu kullanmıyor. Biz arkadaki servisleri durduralım bazılarını. Yani Onunla çok ciddi şeyler vaat ediyor Google. Yani aynı şu anki telefonların da ciddi bir pil ömrü tasarrufu olduğunu söylüyor. Hı hı. Biraz da mantıklı yani. Sonuçta telefon kendisinin kullanılmadığını anlarsa, hani fiziki olarak anlayabilir bunun üstündeki yeterli donanım var.
Yani hareket ettiği anda o hareket sensörüyle zaten. Evet. Onu dinleyen basit bir olay gibi bir şey.
Orada şey herhalde. Bize soracaklardır diye tahmin ediyorum. Hani hangi uygulama DOS modunda çalışsın. Çünkü alarmın da sen sonuçta kurdun alarmı bırakıyorsun. Durdu, onu da durdurursa alarmın çalmaz.
Yok, en basitinden. Tabii, orada ufak tefek.
Orada ince ayar gelecektir. İnce ayarlar izinlere geliyor. Uygulama izinlerinde. Çünkü biz biliyorsun hep next next deriz geçeriz ya. Şimdi uygulama.
O çok önemli bir hale.
Evet. Şimdi bir uygulamaya bir izin veriyorsun.
Ya en önemli şey ilk yüklediğin anda uygulama izin sormayacak senden veya gerektikçe soracak. iOS'larda böyle şu anda. Yani kamerayı kullanmak istediğin anda hemen bir pencere açılıyor. İznini veriyor musun?
Tabii.
Tam şimdi, o şekilde.
Şimdi sana bir liste geliyor toptan. Bunlara bakmıyorsun bile. Her şeyini veriyorsun bir uygulamaya. Bunların hepsini düzeltecekler Android M'de. Çok uzak bir tarihi de yok ama tabii ki hani şimdi şeyin tarihiyle. Şimdi sonuçta bu şeylere sunuldu aslında. Hani geliştiricilere. Evet. Ama
Çok daha ön izleme sürümü tabii.
Tabii. Kendisinin de geleceği şeye bağlı. Samsung'a bağlı, HTC'ye bağlı, LG'ye bağlı. Onun tarihini kimse veremez yani şu anda.
Ya işte şeye bakarsan, geçmiş tecrübelere bakarsan aslında L'yi, Lollipop'u ne zaman duyurdular? Ekim, değil mi? Eylül-Ekim aylarında son sürümü çıktı. Ne zaman geldi? Ne zaman gördük biz? İşte bu senenin Mart ayında falan önce görebiliriz.
Daha göremeyenler var.
Daha işte evet hani göndereceğiz deyip de yapacağız deyip de aylar olup geciktirenler var.
O yüzden en iyi haber.
Heveslenmiyorum ben.
Evet heveslenme abi. Bir gün gelecek. Öyle düşüneceksin. Evet. Sonra Internet of Things'e bulaştı Google. Brillo ve Beeble.
Brillo bir işletim sistemi gibi bir şey.
Android'den devşirme.
Evet zaten kendileri de söylüyorlar. Android'in çok temel özelliklerini alıp bir işletim sistemi haline getirmişler. Vive'de bütün Internet of Things cihazların birbirleriyle haberleştikleri bir protokol.
Evet.
Haberleşme protokolü standart olacak. Yani fırınla da, buzdolabıyla da, cep telefonuyla da bu protokol üzerinden. Tabii bu kabul görür mü? Herkes bunu bir endüstri standardı olarak kabul eder mi? O ayrı bir konu ama
hayır.
Google şu anda bunu ciddi anlamda tanıtmış durumda. Ne zamandır da bu Internet of Things konusunda Google'dan bir ses çıkmıyordu. Hani güçlü bir oyuncu olarak tekrar geri girmiş oldu.
Öyle. Bir hani Google foto uygulaması sınırsız bulut depolama. Sonuçta şeyden artık kurtuluyor Google.
Biz birkaç gündemdir şeyi söylüyoruz değil mi? Google foto artık şey olacak. Google Plus'tan ayrılacak. Yavaş yavaş
Plus'ı
parçalar ayrılıyor.
Ufaktan, evet. Zaten güle güle diyeceklerini söylemişlerdi. Bunlar da ilk adımları. Çünkü fotoğraf yani bilmiyorum kullananlar ne der de Google'ın fotoğraf tarafı, depolama tarafı gayet güzel çalışıyordu.
Herkes beğeniyordu.
Herkes beğeniyordu. Şimdi şey de var. Hani akıllı depolama aslında bu. Hani kaldırıp atmıyorsun.
Doğru.
Şey yapacaksın. Daha doğrusu sen hiçbir şey yapmayacaksın. O anlayacak ve kendi gruplayacak fotoğraflarını. Hatta şeyi falan söylemişler. Artık onun da nasıl başarılı olur bilmiyorum ama mesela güzel fotoğraflarını da seçebilecekmiş. Nasıl yapacak bilmiyorum.
Ama burada işte şey sorunu devreye giriyor. Google'a ne kadar güveniyorsun?
Yani.
Çünkü sonuçta emanet ediyorsun fotoğraflarını ve direkt işleyip belli bir süzgeçten filtreden geçiriyor demek bu Google. Gerçi şimdi olmuyor mu? Gene oluyor tabii her yere veriyorsun.
Ya öyle
ama burada işte soru işareti bedava olması.
Bedava ve hani adam
ve sınırsız.
Sınırsız. Ya tabii ki her şeyin şey sınırı var.
Var. 16 megapiksel fotoğrafta öyle bir sınır varmış ve videolarda da 1080p sınırı varmış.
Evet. Bunlar bu sınırlar iyi sınırlar. Hani
i̇yi
şu anda
tabii canım. İyi. Niye 4K yok diyenlere Google'da herhalde artık daha sonra demiş ya, bizim gibi.
O yüzden çok fazla şeye değil. Hani 4K'sı 4K'sı olmaması çünkü şu an hani gündem yani güncel bir mesele değil. Ben nasıl upload edeceğim oraya 4K videomu? Şeye ben yapıyorum. Bazıları anlamıyorlar bu arada. Hani ben niye 4K upload ediyorum şeye bazen? İşte S6'yı inceliyorum. 4K videoyu incelemeden önce atıyorum. Çünkü biz Full HD yayın yaptığımız için 4K videoyu onun içinde gösterdiğimde Full HD oluyor.
Tabii. Bir anlamı kalmıyor.
O yüzden ben ne yapıyorum? Hiç dokunmadan direkt alıp atıyorum YouTube'a. Altına gelen mesajlar izleyemiyoruz.
Doğru.
Yani şu an orada değiliz maalesef. İleride olacağız.
Bu herkes için geçerli. Yani Türkiye'deki bağlantı hızları şu anda pek izin vermiyor.
Öyle. Şu an mesela bak bu yaptığımız iş canlı yayın diyorsun. Temeli upload. Hı hı. Ve hani ancak yetiyor. Doğru. Hani şu anki hızlarda ki biz dünyanın parasını ödüyoruz bu hatta. Hı hı. Ancak yetiyor. Onu da 720p yapıyorsun güvenli olsun diye. 1080p yaparsın ama bu sefer...
Riskli olmaya başlıyor.
Evet çok riskli oluyor. Diğer mesela Android Pay bu Wallet'ın yerine.
Herkes zaten bir Pay özelliği duyurmaya başladı. Evet. Google'ın olmaması düşünülemezdi.
Doğru.
Apple'ın var, Samsung'un var biliyorsunuz da bir firmayı satın aldı. Android Google Wallet vardı bir süredir ama bu Android Pay daha derinlemesine işleyen, bu parmak izi okuyucularla falan çalışan bütün aslında Android telefonlara ne denir, ödeme özelliği getirebilecek bir sistem. Google üzerinden olacak tabi. Google buna işte parmak okuyucu falan API'lerini falan da yazmış. Önümüzdeki yıllarda diyeyim artık hani bunun yaygınlaşması falan ne zaman olur belli değil tabi. Gerçi ama iyimser rakamlar vermiş Google hani bilmem kaç tane işte şeyle geliyoruz falan mağazayla yayına gireceğiz falan diyor ama tabii o Amerika'da. Bizim buralara ne zaman gelir ne olur bilmiyorum hiç.
Bence hani iyi bir haber Maps şey olacak, offline olacak. Offline de çalışabilecek.
Offline çalışabilecek. Dön köşe başlarında dönerken falan sağa sola dön gibi sesli uyarıları da gelecekmiş. Biliyorsun Türkiye'de Yandex harita uzun zamandır bunu veriyor. Harita demeyeyim, navigasyon diyeyim. Uzun zamandır bu özelliği var. Google'a da bu gelecekmiş. Yani bekliyoruz.
Evet. Başka şöyle bakalım. Inbox uygulaması davet usulüyle herkese açıldı.
Herkese açıldı. Bilmiyorum ne kadar kişi kullanıyor. Ben bir başta bir baktım. Çok ilgimi çekmedi açıkçası.
Ben de klasikte devam ediyorum.
Evet. Standart Gmail uygulamasını kullanmaya devam ediyoruz.
Google Jump.
Bak bu ilginç bir özellik. Aslında yani diğerleri kadar şey yapmadı, ilgi çekmedi ama şimdi herkes bir gözlük yok işte sanal gerçeklik falan peşinde ama buraya içeriği nasıl üreteceğimizi kimse düşünmüyor şu anda. Sanki içerik varmış gibi hareket ediyoruz değil mi? Çok güzel gösterdi bilmem ne falan. İşte Google bu soruna çözüm bulmuş Google Jump'la. 16 tane GoPro'yu takmışlar aletin üstüne.
Evet.
Hem 3 boyutlu çekebiliyor. O yüzden 16 tane.
Biz birini bulamıyoruz. Adam 16 tane takıyor.
Ama bunlar aynı anda çalışıyor. Aynı yani anda. Bütün senkron. 360 derece şey yapıyor. Tabii. Kayıt yapıyorlar ve 3 boyutlu.
Yani bak mesela diyoruz ki 4K'da işte upload yapıyorsun. Kimse izleyecek. Burada öyle değil. Burada YouTube'un zaten 360 derece yayına hazır altyapısı var. Yani doğru. O boşa çekmiyorsun. Bu arada herkes alamıyor bunu zaten de.
Tabii. Ya zaten bir özel sistem olması lazım. 16 kamerayı aynı anda kaydedeceksin falan. Düşünsene gelen veriyi. Evet. İnanılmaz bir veri. Yani Google zaten buna bir çözüm üretmiş. Yani çözüm üretmek zorunda kalmış bu soruna. Çünkü içerik lazım. Yani bu ne denir? 3 boyutlu pardon sanal gerçeklik gözlükleri vesaire yaygınlaşacak belli. Önümüzdeki yıllarda bol bol konuşacağız. Hatta Oculus Rift'in galiba önümüzdeki yıl satışına ne başlanacağı söylendi. Ama içerik lazım işte. Google'da buna çözüm üretmiş. Google Jump ya çok ilgi çekmedi ama benim açıkçası en çok ilgimi çeken ürünlerden biri oldu.
Evet. Diğer konu da Expeditions.
Bu da aslında gene bu sanal gerçeklikle bağlantılı bir konu. Türkiye'de olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu hani Google'ın şeyi var ya kartondan yapılmış gözlüğü. Onu da yenilediler bu Google I.O'da. Çünkü telefonlar büyüdü.
Büyüdü.
bir sene önce mi çıkmıştı o? İki sene önce mi ne çıkmıştı? O zamana göre telefonlar daha büyük artık. Bu Expeditions'ta da şöyle bir şey var. Sınıf öğretmenini düşün.
Evet.
Yazılımı var. Öğrencilere bu kartlardan dağıtıyorsun, kartonlardan. Herkes telefonunu koyuyor içine. Çocukları bir yere götürüyorsun. Atıyorum Türkiye'de oturup Paris'te şeyde Fransa'daki Louvre Müzesi'ni gezebiliyorsun.
Tabii piramitlerin içine giriyorsun. Gerçi oradan içine ne kadar gireceksin de.
Yani bunların tabii altyapısının hazırlanması lazım ama önümüzdeki yıllarda bu olacak. Bu da tanıtıldı yani burada.
Bizde de işte sen Türkiye'de yaşıyorsun, Antalya'da tatil yapamıyorsun. Takacaksın gözlüğü, turistlerin arasında gezeceksin. Bizde de o amaçla kullanılır.
Evet, o amaçla da kullanılabilir tabii.
Güzel işler de işte bir yandan da yerinde görmenin havasını, yani yerini tutar mı? Tutmaz ama hani...
Ama işte gitme şansın yoksa nasıl yapacaksın çocukları? İşte. Yani onları toplayıp, hani yakında bile olsa götürmesi bir dert de yurt dışı falan filan tabii düşünemezsin. İşte bu şekilde
biz de böyle...
sanki gerçekten bir müze geziyormuş gibi veya işte bir... piramitleri görmüş gibi olacak bir şekilde.
İnşallah. Valla sana baştan söyleyeyim. Tabletle uğraşmaktan daha mantıklı bir iş. Hani fayda olarak düşünürsen çocuğa elini tabletini veriyorsun, ne yapıyorsun? Hiçbir işe yaramıyor.
Doğru işte.
Bu sistemler güzel.
Bu zaten toplu bir altyapı. Ama işte Google gibi bir devin arkasına geçip bu işi halletmesi lazım.
Tabii.
Bakalım.
Diğer olay nano degree.
Ya bu da aslında hani çok ses getirmedi. Belki de sadece geliştiricilere yönelik bir şey. Google'ın Android geliştiriciler için
bir niyetler için eğitim programı. Platformu.
Evet.
Bedava değil, onu söyleyelim.
Bedava değil, aylık 200 dolar gibi. Ama şöyle, tabii şöyle sıfırdan başlamıyor. O olan da var. Sıfırdan başlayan hiç ben bu yazılımı bilmiyorum diyenler için de var ama burada belli bir seviyeye gelmiş kişiler bu programa katılıyor. Sen Google tarafından hazırlanmış bir ders programına göre dersleri alıyorsun. Tabii online bunların hepsi. Sonra o dersin sonunda bir proje hazırlıyorsun. O projen dünya çapındaki diğer geliştiriciler tarafından değerlendiriliyor. Ve sana gerçekten şey veriliyor. En sonunda bir sertifika gibi bir şey veriyorlar. Evet. Hatta orada belki işte tanıştığın diğer sektördeki insanlarla falan belki iş imkanına falan kavuşuyorsun.
Vallahi Hamdi, 2500 lirayı Android telefona vereceğine bu eğitimlere katıl. Zaten sonunda o telefonlar sana geliştirici olduğun zaman geliyor.
Zaten gelecek, evet, değil mi?
O yüzden sana işte oturduğun yerden ekmek kapısı.
Bağlantısını da verdik. Evet, yani bu yazılım işlerine falan meraklı olanlar ayda 200 dolar hani bu tür işe gireceğim ben, geliştirici olacağım diyorsan. Çünkü ben ders programını inceledim. Fena değil. Spotify yapmayı öğretiyor sana.
Al işte.
Spotify'ın bir istemcisini yapıyorsun dersin sonunda. Sonra da sen kendi projeni ortaya koyuyorsun. Seni yönlendiriyorlar. Şöyle yap, böyle yap şeklinde. Düşünülebilir. Bu arada bunu Udacity diye bir firmayla ortaklaşa yapıyor Google. Zaten onlar da eğitim platformu firması.
Evet, bu arada şey de hani bakıyorum, hani yorumlara da bakıyoruz orada.
Elimizden geldiğince
YouTube tarafına, yani. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz, sıkıntı yok. Hani şöyle belki aralarda durup şey yaparız. Hani...
Ses kanallarımız tersmiş Murat, sen evet. De benimki.
Kulakları ters taksınlar şimdi.
Değil mi? Bir
şey yaparız, değiştiririz onları.
Para verdiğimizde değiştiririz, evet. Artık sorun değil.
Şimdi Hamdi, bu enteresan bir haber. Biraz hani ülkeye dönelim. Minecraft yasayla ilgili bir son gelişmeleri aktaralım. Çünkü bu haber muhtemelen hani yayılabilir. Habertürk'ün bir haberi var. İşte bakanın açıklamaları var. Tümden yasaklanmayacak. Ama oyun içinde bazı şiddet unsurları bulundu. Onlarla uğraşılacak falan. Ama buradaki haber de şey yazıyor. Doget, bu dijital oyun geliştiricileri derneği, özel olarak hani bununla ilgili bir yasaklamak için çalışmalar falan başlıyor.
Sanki çalışmayı onlar yapıyormuş gibi bir algı oluşuyor haberi okuyunca.
Öyle bir şey yok. Yani Doget'in, işte ben Ali Erkin'le haberde bahsi geçen dostumuzla da konuştum. Telefon ettim, ya dedim siz yasaklıyor musunuz? Yok dedi, yani bu tamamen yanlış anlaşılmış. Zaten kendileri de açıklama yaptılar. Kendi resmi açıklamaları
da. Herhalde muhabir biraz hani tam... Dinlememiş mi? Konuyu tam anlamamış
yani, bilmiyoruz,
mı?
Bilmiyoruz. Orayı
çünkü
çözemedik.
Hani şey olabilir bak. Burada içinde geçiyor. Mesela Avrupa'da uygulanan bu PEGI standartlarını Türkiye'ye uyumlulaştırma konusunda evet. Belki bir çalışma olabilir ama hani bu çok geniş bir şey. Tabii sadece bu oyunla
Minecraft'la ilgili tek bir kelime yani. Yok normal şartlarda. Ama bak bu hani bu vesileyle onu söylemiş olalım. Doget'in böyle bir çalışması var. Bu oyunlardaki reytingler var ya, şu 18 yaşın altına uygun değil diyor mesela oyun. Hiçbir anlamı ifade etmiyor şu anda. Doğru. Hani bakanlıkla bunun üzerinden çalışılma onlara aslında bir yerde biliyorsun siyasilerin hiçbiri kendi alanlarından bile anlamıyorlar.
Doğru.
Birilerinden bu bilgileri almak istiyorlar. İşte Doget burada biraz o rolü oynuyor. Yani bu oyunlar nedir? Nasıl hani derecelendirilmeli? O derecelendirme
zaten
sistemi nasıl kullanılmalı?
Zaten bilen adamların yapması lazım.
Evet.
Tam da aslında
bakanlıkta o iyi bak. Hani onlara sorması, onlardan fikir alması güzel. Kendi kafalarından çünkü hareket ederse bütün oyunları yasaklarlar.
Doğru.
O yüzden
ya sonuçta Minecraft'ın yasaklanmasını konuşuyoruz işte,
evet
yani
işte.
Kendi kafalarında.
Ama bak şey de güzel. Hani tümden yasaklanır doğru, gibi derken oyunun en azından faydalı kısımlarının olduğu o öğrenilmiş. O yüzden hani yasak masak yok şu anda. Sadece işte genel olarak bu oyunların derecelendirilmesinin anladım. Türkiye'de de geçerli olmasına yönelik çalışmalar varmış. Evet. Bunu da öğrenmiş ve aktarmış olalım. Haftanın
sosyal medya olayı değil mi?
Evet. Öyle ki Samsung açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani sen izliyorsun ya bu ne saçma şey deyip geçiyorsun. Samsung açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü o kadar çok yayıldı
ki. Çok kişi paylaştı. Kimisi dalga geçmek için paylaştı. Ya. Kimisi ciddiye alarak paylaştı.
Sonra hemen reytinginin yüksek olduğunu görenler kopyasını
tabii
yaptı.
Tabii ekstra değil mi? Kopyaları tabii. Da çıktı onun. Yani acayip bir olay ya bu sosyal medya.
Samsung'un içinde dinleme cihazı bulunduğu iddia edildi.
Onda da pili sökerek gösteriyor.
Tabii. NFC'yi söktüler tabii. Arkadaşlar biz de söyleyelim, öyle bir şey yok. Samsung da söylüyor zaten. Artık Samsung şeyi doğru olarak ifade ediyor. Sen o işi yaptığın anda cihazı garanti kapsamı dışında bırakıyorsun bir de üstüne.
Tabii. En azından pilini. Hani evet. Cihaz hadi belki zarar görmüyor da yani, pili bayağı söküyorsun yani.
Sonuçta NFC de bence onun parçası olduğu için o cihazı bir daha garantiye almaz Samsung bence. Şunu söyleyelim o arkadaşlar, hani buna inananlara. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. Zaten o olmadan da takip ediliyorsunuz. Rahat olun. O telefonlara login olduğunuz anda Google hesabınızı yarattıktan sonra.
Tabii canım, işte Google fotosu falan konuştuk artık.
Evet, zaten yani, takipte. Yani NFC'den de ekstradan takip edilmeye, çip olmaya ihtiyacınız yok. Onu söyleyeyim. Zaten takip altındasınız. Hiçbir şey, sosyal ağ, işte ne bileyim Google hesabı, hiçbir şey kullanmamanız lazım. Samsung'un kendi hesabı var. Oraya login oluyorsun. Hı-hı. Kullanmaman lazım. Biz bunu 1000 kere haber yaptık. Hı-hı. Televizyon, bak televizyon senden öyle izinler istiyor. Ben diyor seni dinlerim sesini diyor. Bunu gündemlerde konuşmuştuk hatırlarsan. İşte seni dinlerim, analiz ederim, merkeze yollarım. Yani bütün cihazlar zaten o kullanıldıktan sonra bir yerlere senden izin istiyorlar ve bir güzel her şeyimizi öğreniyorlar. O çiple kurtulamıyorsun. Keşke o kadar kolay olsaydı. Bir çipi yırtıp atıp dinlenme olayına son verseydik.
Yani bir de zaten adam dinleyecek olsa, yani bu kadar basit sökülecek bir yere koyar.
Tabii o ayrı konu.
Çok daha ufak telefonun içine sokuştururum yani.
Nokia'nın işte o 1100 falan var ya, onlardan kullanacaksın, rahat edeceksin.
Onlardan da dinlenesin canım yani.
Tabii ama hiç olmazsa ekstra seninle ilgili kişisel bilgilerini almaları sınırlı olur. Çünkü oradan hiçbir şey yapamıyorsun günün sonunda. Bu da böyle bir haberdi. Çok yayıldı. Samsung'un açıklamasıyla da son buldu.
Son bulmamıştır o, daha hala.
Tabii canım. Millet şimdi de dalga geçmek için izliyor. Ama birisi onu monetize etmeyi akıl ederse o videoları bayağı bir para kazanır bu arada. Şimdi bir finans uzmanı firma bir öngörüde bulundu. AMD dedi böyle giderse 2020 yılında yok olacak.
İflas edecek.
İflas edecek. Valla tabii ki dayandırdıkları şey şu. AMD'nin diyor, hani kar ettirecek bir şeyini görememişler zaten şu anda. Edemiyor, zaten de edemiyor.
Zararda.
Hani şey olarak da bir öngörü yaptığın zaman da ufukta bir şey yok diyorlar.
Sundukları teknolojiler evet, rekabetçi değil.
Rekabetçi firma değil diyor. Yani şu anki tabloya bakarsan finansal olarak evet. Ama yoksa ben hani kullanıcı olarak baktığın zaman bence gayet rekabet edici ürünleri var.
Ama işte fiyatı çok düşürerek
burada, rekabet etmek. Tabii bu adamlar işin maliyetine bakıyor. Tabii. Düşüyor. Yani orada şaşırabiliriz. Evet. Ya işte ben AMD kullanıyorum mis gibi. Tabii ama doğru, kar edemiyor firma. O yüzden iflas yani edecek.
Çeyrek verileri geldikçe tabii, genelde artık hep şey diye bakıyoruz. AMD bu dönem ne kadar zarar etti veya aynen, sıfıra sıfır çıktı mı?
Çıktığı zaman iyi haber diyorsun.
Çünkü hani biraz işte konsollar yenileneceği zaman bir böyle ufak bir şey oluyor. Artıya geçiş oluyor. Sonra o konsollar 5 senede bir yenilendiği için o arada şey yapmış oluyorsun. Gene zarar yazmış oluyorsun. Eğer bir yeni bir şey çıkmazsa, zaten bu firma, analiz firması bunu söylemiş. Eğer yeni bir şey çıkmazsa 2020'ye kadar, ki 2020 çok uzakta değil aslında.
Değil ama bir yandan da şu var, AMD biliyorsunuz Zen'le X86'da iddialı bir şey denediler, olmadı işte. Yani bu çoklu çekirdek olayını denediler. Hı hı. Aynı bu telefonlarda olduğu gibi ama birazdan onu da hani haberini yapacağız. Maalesef oyunlar dahi şu anda GPU ile konuşurken tek çekirdeği esas alıyorlar. Hani tamam çok çekirdekli görebilirsiniz ama esas olarak o hiç verimli bir sistem değil şu anda ve AMD'ye hiç yaramayan bir durum bu. Yani bir işlemci bir ya da iki çekirdek kullandığında AMD'nin bütün o mimarisinin mantığı çöküyor. Hı-hı. İşte Zen ne tekrar diyor ki, ben tek çekirdek başına performansımı arttırmaya geri döneceğim diyor. Çünkü şu anda nedir? AMD maalesef Intel'in ucuzu. Doğru, o imajdan kurtulmaları lazım. Hı-hı. Zen onu sağlayacak, bu bir. İkincisi AMD'nin 300 serisinde bir geri dönüşü olacak. Hı-hı. Tamam, şimdi onu da söyleyeceğiz. Hani çok fazla yeniden isimlendirme var. Ama bütün kartları değil, orada bir tane kart gelecek ve
teknoloji getiriyor.
Teknolojilerle yani gelecek, hatta adamların yani iddiası Nvidia'nın önüne geçecekleri.
Geçen hafta konuşmuştuk, şu Richard Hadi'yle tabii. toplantıya gitmişti Levent. Orada mesela Levent'in geri dönüş izlenimleri şeydi. Yani bir şeyler olacak önümüzdeki evet, yıllarda. Hani bu hisse edindim diye söylüyordu. Yani bakalım inşallah. Sonuçta rekabet her zaman bize yarar.
Şimdi şöyle hani yorumlara da bakayım. General Mobile Discovery 4G ile ilgili sorular gelmiş. Telefon daha elimizde yok. Bize yollamadılar. Gelmedi, evet. Hani isteyeceğiz biz o telefonu ama yani şu anda hani elimde olmayan telefonla ilgili yorum yapmam yanlış olur. Ama hani teorik olarak kağıt üstünde baktığın zaman gayet mantıklı bir çözüm olarak gözüküyor fiyatına göre. Bir de tabii şu meşhur güncelleme derdine son veriyor telefon. O yüzden hani bekleyelim görelim. Bize eninde sonunda gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi devam edelim.
Ekran kartı
az önce söylediğim 300 serisi. Şimdi 300 serisi yeniden adlandırılmadan oluşan bir seri. Ama bir tane kart yenisi farklı bir isimle gelecek.
Hangisiydi?
İşte şurada daha vardı, daha adı ama belli, adı sana hiçbir şey belli değil. Ama ben sana şöyle söyleyeyim, bunu ben bundan aylar önceden beridir biliyorum. Hani söylemedim ama yani çok da böyle hani kapalı kapılar arkasında konuşulan bir şeydi.
Şu
yani,
DBM destekli evet, olan diyorsun o, sen değil mi?
300 olmayacak adı. Hani lafını ben bayağı bir öncesinde uh-huh duymuştum. Ne olacağı belli. 300 serisi gözüken o eski kartların yeniden isimlendirilmesi. Bir de adı 300 olmayan bir kart tek başına geliyor. Uh-huh. Şimdi o kart muhtemelen
Fuji.
Evet, Fuji. O şey hani nereye konumlandırılacak? En tepeye mi? En pahalı kartım olacak AMD'nin gibi şeyler
orada
belli değil.
Şu tabloda şöyle bir şey gördüm ben. 4 bu HBM şeyinin 4 GB'la sınırlı olduğundan
bahsediyor. Şu anda öyle. Evet, şu anda öyle. Yani hı-hı, mesela 8 GB kart var sonuçta 398 GB versiyonu geç. Hatta 290'ın da olması lazım. Bir tanesinin var. Yani 8 GB şu anda mevcut teknolojide yapılan bir şey ama bu HBM'de biz bunun ayrı programını yapacağız. Ne olduğunu hı-hı anlatacağız. Şu anda sınır 4. Ama
ya high bandwidth memory yani
muazzam bir zaten fark atıyor
tabloya
yani.
Tabloya baktıklarında neredeyse iki katı şu anda hani burada görüyorum.
Evet, en az farkı iki katı atıyor ki evet, attığı farkta 390'a atıyor.
Bir de sadece hani bellek şeyi de değil, iletişime geçme falan filan.
Tabii tabii, daha bir sürü iyileştirme geliyor.
Paylaşım bellekleri paylaşımı tabii falan gibi bir sürü ayrıntısı var.
Bak bu da enteresan. Biraz DirectX 12 demiştim, ondan da bahsedeyim. DirectX 12'de 11'de daha doğrusu multi GPU konfigürasyonlarının çok böyle hani DirectX 11'in doğasında olmadığı da söylüyor hı-hı AMD. Hı-hı. Diyor ki yani biz onu herkes diyor. Yani bu işe giren herkes onun etrafından dolaşıyoruz. Engellemiyor bizi diyor ama doğal olarak bir desteği yok ama engel olmuyor.
Ya şöyle yapıyorlarmış eskiden. Bir ekran kartı bir kareyi evet tararken öteki ekran kartı da arkasından gelecek kareyi tarayarak böyle ilerliyorlar ama arada işte atlamalar olabiliyor,
çünkü
takılmalar olabiliyor.
Bir tanesi bekliyor. Hı-hı. Yani onları böyle seri şekilde yapayım derken bir sorunda
takılmaya veya iki ekran takılmaya kartının aynı güçte olması gerekiyor hı-hı ki sorunsuz şey yapabilmen lazım.
Hani doğru.
Asimetrik yapılar kuramıyorsun dolayısıyla.
Şimdi DirectX 12 bunu değiştiriyor. Hı-hı. Bir defa adam gibi bu iş için tasarlanmış bir arayüz olacak. Doğru. DirectX 12 yani multi GPU'yu destekleyecek.
Kartı aynı kare üzerinde çalışabilecekler.
Çalışacaklar ve şöyle çalışacaklar. Hani sıralı değil. Aynı doğru kareyi ikiye bölecekler. Daha güzeli şu var. İki ekran kartı koysan da mesela 8 GB'miş gibi olmuyordu. Birbirlerinde iletişimi yok şeylerin, belleklerin. Burada o sorun çözülüyor. Mesela çünkü şu var. Şimdi ekranın bir yarısı da daha fazla işlem gücü, daha fazla doku olabilir. Doğru. RAM'e ihtiyacı, daha fazla ihtiyacı olan kart diğerinden alabilecek. Hı-hı. Böyle
i̇şte o şey DirectX 12 havuz, yani bellek havuzu direkt kullanılabiliyor olacak.
Bu havuz mantığından GPU da şey ekran işlemcinin içindeki işlemci de yararlanacak, şey GPU da yararlanacak. Böylelikle onlar da atıl durmayacaklar. AMD biliyorsun orada biraz avantajlı bir firma. Hem GPU'ların içindeki, yani doğru, daha sonra Apple'ın içindeki GPU'lar güçlü. Onlardan da biraz ona da pas atabileceksin. Hı-hı. Varsa eğer sisteminde böyle bir şey. Dolayısıyla multi GPU'da DirectX 12 yani orada da işe yarayacak. Hı-hı. Ve hani ben açık söyleyeyim kendime param olsam da ne Crossfire kurarım ne SLI kurarım. Çünkü çok sorun. Hep sorun.
Hep başa bela geliyor.
Şöyle en basiti bir oyun çıkıyor, sürücü çıkıyor. Sen şey yapamıyorsun. Sürücü bekliyorsun mesela oturup. Çünkü sen SLI ya da Crossfire düzgün çalışmayı iptal ettin. Düzgün çalışsın diye. Yani oyun oynayacağım, oyunu oynayabileyim diye. Senin kartının yarısı yok. Mesela şey var, çift GPU'lu tek kartın da olabilir. Hı-hı. İki kartın da olabilir. Yarısını kullanamıyorsun. Ne zamana kadar? Yeni sürücü güncellemesi gelene kadar. O yüzden ben onlardan uzak duruyorum. Ama işte bu DirectX 12'den sonra işler daha kolay olacak firmalar için. Ve sorunları belki baştan hani eleyecekler.
Murat, bu arada biz burada donanım konuşuyoruz ama yorumlarda telefonlar aldı başını gidiyor.
Öyle yani kimse beklemiyor.
Teknoseyir'de niye donanım incelemesi yok diye sorular geliyor ama işte buradaki durum bile bunu göstergesi. Değil mi? Biz burada işte DirectX 12 ekran kartı falan diyoruz. Burada Discovery işte yok 4G'ler, ne bileyim Zenfone 2'ler falan muhabbetleri gidiyor.
Milletin şöyle bir tarafı da var yani bu işin. Alabileceği şeyler. Yani bir telefon aldığın zaman full alıyorsun işte. Her şey var içinde. RAM'i işlemci, sistem alıyorsun aslında. Hep bilgisayar al dediğin zaman bugün bir oyun bilgisayarı 3000 liraya falan çıktı dolar sağ olsun. Milletin yeni hobisi bu. Hani alınabilecek bir şey. Çünkü telefon
yani değil. Hayatın her alanında yani sonuçta sürekli.
Hep elinde. Evet.
Yani internet bilgisayar falan değil. Tüketiminde de istatistikler artık mobil tarafına kaymış durumda. Kimse bilgisayar, yani tablet veya şey bile dizüstü bile o seviyeye erişemiyor. Mobil bilgisayarlarda dahil.
Doğru.
Herkes telefondan işini görmeye başladı.
Bir de işte PC'inle sokakta hava atamazsın.
Değil mi?
İşin bir de o tarafı var. PC'de marka kullanmıyorsun, toplama yapıyorsun genelde. Burada bir marka olayı var. Sonuçta işte diyorsun ki ben iPhone kullanıyorum. Ortamlarda hava atıyorsun. Maalesef böyle oldu durum. Ama biz hani şeye devam edeceğiz. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde tekrar hani donanım incelemeleri ya, yapacağız. Canım,
zaten hani kendimizin de meraklı olduğu konu. Hiçbir zaman onun sonu gelmez.
En azından şu şey biraz hareket getirir. 300 serisi gelir buralara çıktığı zaman. İşte
ya, DirectX 12 getirecek bir kere zaten. Tabii. İşte o 300 serisi olsun, ne bileyim yeni çıkacak işlemciler vesaireler falan. Ben şu Zen'i de çok merak ediyorum. Hani inşallah hemen gelse de bir baksak ne oluyor değil mi?
Onların hepsi bize gelir. Hiç sorun çıkmaz. ABD'nin vergi kurumu IRS mükelleflerin bilgilerini çaldırmış.
Hem de 100 bin kişinin falan çaldırmış.
Ya.
Yani
bir yandan E-Devlet
sadece diyorsun. Bizde olmuyor değil mi artık? Bu bütün dünyanın başında bir problem.
E-Devlet senin bir sürü işini kolaylaştırıyor. İşte E-Faturalardan bahsediyor. Düşünsene şimdi E-Faturalarını da depolayacak adamlar E-Arşiv sistemiyle. Sen onu kaptıracaksın. Bütün herkes kime herkesin ne mal satmış, ne yapmış sayesinde. Hepsi gitti. Ciddi sorun. Yani bu sistemler tabii ki doğal olarak hackerların da çok ilgisini çekiyor.
Tabii. Aynı şekilde mesela Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta galiba şey duyurdu. Online işte sağlık takip sistemi. Hmm. Sen hangi hastaneye gittin, hangi tahlilleri yaptırdın. Bir yandan iyi bir şey görüyorsun.
Tabii.
Oradan hemen randevu alıyorsun falan. Kendi tahlil sonuçlarını falan takip ediyorsun.
Ama aşırı şahsi bilgilerin güvende mi?
Tabii. İşte onu bilmiyorsun. İşte Amerika'da bile güvende değil. Ki hani işlerini daha ciddi aldıklarını düşünüyorum.
Tabii.
Bizde de vardı işte Gümrük Bakanlığı'ndan da sızıyordu.
Ya.
Çok basit bir şeyle, tabii. sorgulamayla. E-postalar orada. Burada da başka veriler yani 100 bin kişinin verisi çalınmış ve o hizmeti durdurmuşlar hemen. Hı. İnceleyip bakacağız diyorlar ama bu veriler de Şubat'ın ortasından Mart'ın ortasına kadar yani 2 aylık bir süre içinde çalınmış.
Evet. Google'ın Apple'ın marka değeri Google'ı bayağı bir geçmiş.
Vallahi yeni mi geçmiş? 2014'teki sıralamaya göre ikinci sıradaymış, birinci sıraya geçmiş. Yani demek ki
ama bayağı artmış.
Bu tabii şey, gelirleri veya borsa değeri değil, marka değeri.
Marka değeri, bu başka bir şey.
Bu başka bir şey. Bu çeşitli yöntemlerle hesaplanıyor.
Hmm.
Artık bunu hesaplayan kurumlar da hani farklı kurumlar var. Yani tek bir tane şey yok.
Doğru.
Yöntemlerini açıkça söylüyorlar tabii, biz şöyle hesapladık falan diye.
%67 değişmiş geçen seneye göre.
Her eskiye göre evet %67.
Zaten bu adamlar ilginç. Zaten büyük. Hani ama %67 daha üstüne koyuyorsun.
Zaten bak 247 milyar dolar Apple, 173-174 diyelim hadi onu da üste yuvarlayalım. Google yani aralarında 70 milyar dolar fark var. Gene en yakın o 3. sırada Microsoft. Geçen sene 4.ymuş 3. olmuş bak Microsoft da arttırmış.
Evet.
IBM düşüşte bir sıra gerilemiş artık pek duymuyoruz. Visa var bak mesela 5. sırada Visa markası bayağı değerli. AT&T var Amerika'da tabii. Gene işte Verizon. Coca-Cola var. 8. sırada. McDonald's ve Marlboro.
Evet. Diğer konu Microsoft'un bir uygulaması sızdı. OneClip.
OneClip evet.
Ve sızdıktan sonra da Microsoft bundan pek memnun olmadı. Çekti. Hemen ortadan yok etti. Kaldırdı.
Ne yapıyordu bu uygulamada?
Ya bu uygulama senin her şeyi paylaşmanı sağlayacak. Esas şeyi bu. Kolay veri paylaşmanı sağlayacak. Ne olursa olsun o veri. Önemli değil. Fotoğraf başta olmak üzere tabii ki. Ama burada şey de dahil. Hani PC'ye de atabileceksin. Böyle.
Ya, videosu var bir tane. Hemen yükleyip şey yapan bir Windows Reports galiba site. Ya, güzel. Sen hemen bir şeyi kopyala yapıyorsun. O telefonunda da kullanılabilir hale geliyor. Evet. Telefonundan bir resmi, ekran görüntüsü çekiyorsun. O hemen bilgisayarında ve diğer telefonda, tabletinde de kullanılabilir hale geliyor. Microsoft'un muhtemelen böyle bir düşüncesi var. Ama şu an bunu durdurmuş.
Durdurmuş tabii sızınca. Bir de şey hani daha bir sürü şey eklenecektir. Daha hemen erkenden eleştiriye uğramak istememiş tabii. De olabilirler. Richard Stallman. Herkes artık biliyor.
Richard Stallman Biz tabii bir hafta önce mi ne?
İki hafta galiba.
Özgür yazılım üzerine de konuştuk orada. Ya bu işlerin temellerini atan kişi ve dünyada da hani bu felsefeyi yaymaya çalışıyor. The Guardian'a bir yazı yazmış. Diyor ki hani malware yani kötü niyetli yazılımlar sadece böyle virüsler falan değildir. Windows da kötü niyetli, iOS da kötü niyetli, Mac de kötü niyetli. Hepsine sıradan giydirmiş yani.
En büyük malware işletim sistemi demiş.
İşletim sistemi demiş çünkü arka kapı bırakıyorlar. İşte yamamadan önce NSA'ya haber veriyorlar. Ki hani yapacakları bir şey varsa yapsınlar falan. Bu yazıda böyle bir çeşit bir dizi şey ne denir suçlamayla olayı şey yapmış. Vallahi. Tam anlamıyla yani Windows'la Mac'e kötü niyetli yazılım demiş. Ya ben açıkçası şaşırmadım çünkü zaten hayat felsefesi bunun üzerine kurulmuş. Yani en başından beri bunun çabasında.
Bak, bu arada işletim sistemlerine lafları geçirirken Internet of Things'e de geçiriyor.
Tabi.
Çünkü ya adamın derdi şu. Diyor ki bir yazılım kullanıcısının haklarını gasp edemez. Internet of Things de zaten her yere gelecek bu internet. Sen dedin ya az önce fırında bile olacak.
Doğru.
İşte, buzdolabında olacak. Yani tam kabus. Baktığın zaman her yerde seni takip edecek. Yani seninle ilgili toplayabileceği bilginin haddi hesabı yok. Bu da tabii ki Richard Stallman'ın görüşünün tam zıttı. O hepsine karşı çıkıyor.
Ya o diyor ki özgür yazılım olursa bunlar daha bir kontrol altında olur. En azından bakarız kaynak kodlarına vesaireye.
Ya öyle de
ama işte o da gelişme aşamasında sıkıntı çıkıyor. Şimdi onu konuşmuştuk o videoyu.
Matrix'i hatırla. Orada da bazı adamlar özgür olmak istemiyordu. Hatta tabii, geri dönmek istiyordu.
Ben mutluyum Matrix'e
evet. Bir yandan da işte tüketicilere sorsan kaçı acaba bu adamlara yani bu görüşü destekleyecek? Ya ben çok mutluyum. Benim evet buzdolabım benim ne yaptığımı bilsin.
Şöyle bir şey var Murat. Hani daha iyi bir alternatif veya en azından eşit bir alternatif olsa değil mi? Yani Windows'la Mac'e eşit. Linux tamam güzel iyi çalışıyor ama bazı alanlarda işte bunu hep söylüyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Herkes bir heves yüklüyor. Sonra alışamadığı için veya işte bazı çok şeylerde bir duvara çarptığı için vazgeçmek zorunda kalıyor.
Evet.
Yani işte bunların sağlanması lazım. Bunlar hani böyle insanların bir anda bilinçlenip kendi kendine ya biz özgür yazılıma geçelim demesiyle olmaz.
Olmaz.
Sen ona sunacaksın aynı şeyi. Ondan sonra insanlar daha iyi diye seni tercih edecekler.
Evet.
Ya bunu da geliştirmek için işte kaynak gerekiyor falan. Onlar da firmalarda ya böyle bir kısır döngü var. Bir şekilde aşılması lazım. Nasıl yapılır ben de bilemiyorum. Açıkçası bir çözüm üretemiyorum. Richard Stallman ama 1980'lerden beri bunun için mücadele ediyor.
Mücadeleyi de kaybediyor gözüküyor yalnız bu arada hani.
Yani yok gene bayağı işte Linux falan ciddi bir yere gelmiş durumda yani eskiye bakarsan. Ama hani tabii yani ciddi bir yere dedim yazılımsal olarak gelmiş, kullanımsal olarak, gelememiş tabii. Yani
neyse böyle bir
gerçek hayatı ne etkiliyor tabii.
Olması çok iyi bir şey, konuşması
tabii
çok iyi bir şey.
Tek başına da değil zaten. Evet. Bayağı bir bu işe gönül vermiş bir sürü aktivist, bir programcı var.
Biz de elimizden geldiğince Linux'u burada yer vermeye devam edeceğiz özgür yazılıma.
Evet.
İstersen hem de bir minik ara verelim.
Olur.
Şimdi bir nefeslenelim. Hem de şu sesin sağ son sorununu çözelim.
Güzel.
Sonra geri döneceğiz. Evet, geri döndük.
Nerede seslerimiz kalmıştık? Sağ sol düzeldi.
Evet. iOS Messages Bug. Bu hafta da yine konuşulan şeylerden biriydi.
Evet. iPhone'larda özel bir seri karakter gönderdiğin zaman iMessage o uygulaması kilitleniyor. Hatta telefonu da bazı durumlarda yeniden başlatmaya başlıyor. Tekrar girip de o açtığın anda gene aynı şeyler oluyor. Hatta o mesajı silemeyenler falan filan olmuş. Çözüm olarak şey öneriyorlar. Siri'ye mesajı okutturup sonra sil deyin falan. Onda sorun olmuyormuş. Apple bunun çözüleceğini açıkladı. İlginç ama yani böyle bir belirli bir karakter. Karakterler de şey böyle hani Arapça falan karakterler de kendi bir anlam ifade etmiyor ama arka planda o kodları bir şekilde herhalde artık ne oluyorsa
çalıştırıyorlar. Evet. Bir yine devam edelim Apple'dan. Bu arada onunla ilgili update gelecek yazılımda. Halledilecek yani. Apple'ın tasarımcısı Johnny Ive yeni bir işe yeni bir mertebeye geçmiş.
Hatta yani olmayan bir mertebe üretmişler.
Ona yaratmışlar bir şey. Ama şu var hani anladığım kadarıyla adamın sadece hani yönetimsel sorumluluklarını başkalarına atmışlar.
Ya yani günlük işlerde fazla böyle stresli işlerden biraz elini ayağını çekiyor.
Evet.
Biraz daha üst bir yönetimsel
tasarım başında yine de.
Tabii gene tasarımın başında. Zaten baş tasarım sorumlusu gibi bir
şey ha. Şey yani. Uydurmuşlar.
Gene iPhone'lardan ve işte yazılım tarafından da sorumlu olacak.
Ama
bakalım yani
Hani Angarya işlerle ilgilenmeyecek. Güzel iş.
Zaten ama onlarla ilgilenecek. John Ive'ın yerini dolduracak kişi de gene onunla beraber tabii çalışan, yıllardır Apple'da olan bir kişi.
Bir iki minik haber telefonlardan verelim. HTC One M9'un minisi olmayacakmış. Bu geçen haftanın haberi aslında biraz. Bir de tam tersi ufak LG G4, G4C hani şeyler. G4'ün alternatifleri.
Stylus.
Stylus'lu olanı var. Hı hı. Daha düşük donanımlısı var.
Donanımları ikisinin de düşük. Yani ben bu ikisine de baktım. Normal G4'e göre ikisinin de düşük. Ekranında bir tanesi daha büyük, bir tanesi daha küçük.
Evet.
Böyle bir şey yapmışlar.
Stylus'la işte biraz not havası vermişler. Evet.
Yani bilmiyorum hani bunlar Türkiye'ye gelir mi?
Ben de bilmiyorum.
Çünkü şöyle, ekran 720p çözünürlük. Hmm. 1 GB bellek falan. Hani bayağı bir kırpılmış hali.
Kırpılmış ya, bayağı kırpılmış.
Normal G4 evet gibi değiller.
Pek alınması değiller.
Yani.
Yani çıkacağını bildiğimiz şeylerden biri de Nvidia'nın Shield konsoluydu. Nihayet o da çıktı. Valla bu da hani Türkiye'de satılacağını zannetmediğim ürünlerden. Çünkü diğer Shield'lar da gelmedi. Bu ama birazcık şey. Diğerleri el konsolu gibiyken bu gerçekten konsol. Hani kontrolcüsü var yine ama kendisi de var. Sonuçta güçlü Tegra X1.
Evet, içinde güçlü bir şey var.
Özel oyunlar var çıkacak deniyor bunun donanımını kullanabilen. Fiyatları...
Ya Nvidia bir türlü bu Tegra'ları bir yerlere sığdıramadı.
Ya hayır, kendisi de satmıyor ki. Hani şeyler, daha önceki Shield'larda biz güç bela edinebildik. Alan yurt dışından aldı. Avrupa'ya bile zor satıldı.
Evet, Amerika pazarıyla genelde
sınırlı kalıyor. Öyle, orayla kaldı. $199, $200 daha doğrusu şey basit, daha küçük donanımlısı. Onun içinde 16 GB bellek var, o yüzden öyle.
Ya bir de bir yandan da şeylerle birlikte, hizmetlerle birlikte bunu tabii desteklemen lazım.
O hizmetler
lazım.
Türkiye'de yok.
Apple TV bunu nispeten iyi yapıyor. Çünkü mağazası vesairesi de falan güçlü. Şimdi Nvidia'da Android'e tabii bağımlı kalacak. Oradan bir şeyler çıkarını bilmiyorum.
Netflix artık olacak falan filan diyor Nvidia. Burada yok işte, kullanamıyorsun.
Değil mi?
Eksik oluyor özellikleri. İşte 500 GB'lık modeli alırsan da $300 civarında bir fiyatı gözden çıkarıyorsun. Daha bunun bir sürü aksesuarı falan var. Yani dik dursun falan diye. Ya güzel şeyler cihazlar da işte gelmeyince ya da zaten bir bakıyorsun. Yani işte $300 diyorsun. Biraz daha dişini sıksan neredeyse gerçekten bir Xbox One alacaksın. İşte PS4 alacaksın yurt dışında. Fiyatlar öyle zaten. Ama hani oynayacağın oyunlar yine Android oyunları.
Tabii. Gerçi özel yazılmış oyunlar olacak falan şey, diyorlar ama yani onlar da ne olur bilmiyoruz. Gene ne olsa tabii sonuçta
bir PS4 ya da Xbox One olmayacak.
Tabii.
Diğer habere geçelim. Periskop uygulaması Android'e geldi bu hafta.
Biraz kendimizi üvey evlat gibi hissediyorduk.
Değil mi?
Android kullanıcıları olarak. 2 ay sonra geldi Android'e çünkü iOS'ta 2 aydır var neredeyse.
Düzgün çalışıyor ama ben görüntü kalitesinden ben gördüğüm
örneklerde... Ya o biraz yayınlarla alakalı. Sonuçta hani bağlantı hızın çok iyi olmadığı zaman 3G'den falan özellikle bizim burada yayın yaptığın zaman bayağı kötü oluyor.
Evet.
Ama apayrı bir dünya olmuş Murat.
Tabii tabii.
Şu anda hani ben de daha yeni kullanmaya başladım işte. Duyuyorduk ama hiç açıp bakmıyorduk. Yani deli gibi yayınlar yapılıyor falan ve ben hani geleceğini parlak görüyorum açıkçası. Çünkü herkes bir yayın yapma merakı var ve bu çok kolaylaştırıyor. Şeyi de güzel yapmışlar, şu kalp ya, verme şeyi tıklayarak. Evet. Ama yani işte insanlarla bir etkileşime geçiyorsun.
Kalpleri almak için geliyor. İnsanların yaptığı şeylere inanamıyorsun tabii.
Ya tabii ama mesela ciddi yayınlar yapanlar da var. Akşam saatlerinde bakıyorsun Türkiye'den neler var diye. Bayağı hani televizyoncular, gazeteciler falan çıkıp orada yayın yapıyorlar.
Güzel bir şey tabii. Yani o canlı yayını mesela normalde yapmaya kalksan işte modül alıyorsun, 3G modül. Hı-hı. İşte takıyorsun SLR'e ya da işte başka bir şeye, öyle çıkıyorsun.
Ya biz düşündük ya, bu toplantılara gittiğimizde oradan bir canlı yayın yapalım. Veya en azından hani sen bazen çekiyorsun, akşamına yayınlıyoruz biz onu. G4'te oldu mesela. İşte şimdi onu en azından periskopla anında yapabileceksin.
Evet.
Karşı tarafa telefonunu koy, basit bir tripodun üstüne.
Tabii onun telefona getirdiği bazı yükler var. Pilini çabuk bitiriyor.
Tabii.
Bir de şey var, ısınma derdi olan telefon başına orada bela olmuş.
Uzun tabii çekim şey olmaz. Gerçi hani 4K falan çekmiyorsun zaten sonuçta. Tabii. İnternete şey yapacaksın, göndereceksin.
Ama işte yine de uzun süre çekiyorsun.
Ama bu mesela neyi bende uyandırdı. 4G isteğini uyandırdı. Daha çabuk gelmesi lazım artık.
Tabii.
Çünkü 3G'de yayın yapmakta zorlanıyor. Çamur gibi görüntü gidiyor hakikaten karşıya.
Evet. Sen direkt 5G'ye geçeceksin Hamdi.
O yüzden şanslısın. Olsa geçerim. Hiç duymam.
Windows 10, Android ve iOS cihazlarla daha iyi anlaşacakmış şimdikilere göre.
Ya şu anda Windows'lar sadece Windows fonlarla iyi anlaşıyor değil mi? Evet. Onun kendi bir uygulaması var.
Bu az önce söylediğimiz bank klip gibi bir şey aslında.
Yani ya burada ama şey yapacaksın. Windows'un kendi hani native diyorlar ya yerel uygulamasıyla. Tabii Windows'lar için değil de iPhone ve Android'ler için bir de uygulama kurman gerekiyor. Bütün kontaklarını, işte atıyorum müzikleri, playlistlerini, listelerini falan hepsini kolay kolay aktarabileceksin. Microsoft diyor ki biz hepsine destek sağlayacağız diyor bundan sonra. Güzel bir gelişme. Windows ona gittikçe daha fazla kanım kaynıyor açıkçası.
Ben geldiği gün geçmeyi düşünüyorum.
Ben hatta geçtim. Şu anda evdeki bilgisayarıma kurdum. Oynuyorum oyunlarımı vesaire. İşlerimi yapıyorum. Ya bir sıkıntı yok. Yok öyle kilitlenme, çökme falan da olmuyor. Normal bir şekilde kullanıyorum.
Evet. Bir diğer şey de uygulama mağazasının şartlarını sıkılaştırması Microsoft'un haberi.
Bu daha önemli bir gelişme. Çünkü hakikaten çok çöp şeyler vardı. Oyun diye yüklüyorsun. Text dosyası çıkıyor içinden. PDF dosya çıkıyor. Oyunu anlatıyor sana. Yani ikonu bilmem nesi falan oyun gibi. Hakikaten indiriyorsun oyunu. Belki hatta para bile veren vardı bilmiyorum. Genelde bedava alıyorlar ama. İçinden text dosyası çıkıyor. Meğersem neymiş? O oyunu anlatan dosyaymış. Oyunun ikonuyla kendisi aynı. Hiçbir yerde bir fark yok. Yani tam bir anlamıyla bir çöplüktü Windows'un marketi. Şimdi Microsoft bunu derleyip toparlamaya çalışıyor. Yani burada bir sorun olduğunu görmüşler en sonunda. Bu sene Microsoft için bence bir böyle yenilenme yılı oldu.
Evet.
Tabii başarılı olur mu, ne kadar olur onu bilmiyorum ama hem yeni uygulamalar için hem eski uygulamalar için bu işe girişmişler. Bence önemli bir gelişme.
Cortana iOS ve Android'e geliyor. Biraz daha limitlisi galiba ama.
Tabii yani Windows'taki kadar. Çünkü erişemeyecek. Çünkü sistem şeylerine biliyorsun. iOS'ta daha da zor zaten. Android'de de en temel hizmetlere falan erişmen biraz sınırlı. Windows'taki veya belki de kendileri de o kadar yetenekli olmasını istemiyorlardır.
Belki de.
Windows Phone'lardaki kadar yetenekli olmayacak ama sonuçta eğer kullanacaksan Cortana meraklısıysan, bilmiyorum Türkçesi falan olursa belki iyi bir haber.
Evet. Diğer haber, bu biraz daha enteresan bir şey. Radyo sinyaliyle pil doldurmak mümkünmüş telefonun.
Ya bu şeyler vardı ya, telefonların arkasında telefon çaldığında yanan böyle kapaklar falan vardı, görebilirsin. İşte aslında mantık aynı. Bu sinyalleri kullanarak biz bunu elektriğe dönüştürüp pili destekliyoruz diyor adamlar. Ve yani hani iddiaları gerçi şey, %30'a kadar pil ömrünü uzattığını iddia ediyor. Bilmiyorum ne kadar, %30 biraz fazla geldi bana o şeyden. Bir yandan da şey söylüyorlar, kesinlikle çağrı kalitesinde, işte konuşma kalitesinden de ödün vermiyorsunuz diyor. Tabii henüz daha geliştirme aşamasında. Bakalım.
Evet. İnternetin %80'inin videodan oluşacağını söyleyen bir öngörü var. 5 yıl içinde evet.
Valla ben inanırım böyle giderse ben de aynısını söyleyecektim. yani şu an işte bak Periskop falan yani artık hakikaten çünkü bağlantı hızları da izin vermeye başladı.
Evet.
Tükettiğimiz içerik artık hareketli olsun. İnsanlar ses yetmiyor. Yazı okumak istemiyorlar. Herkes bir çeşit böyle videolu. Zaten Amerika'da mesela Netflix bizim buralarda pek yok ama Amerika'daki bağlantının büyük bir kısmını Netflix'in götürdüğünü söylüyorlar. Firmalar sürekli şeye yükleniyor. Bağlantıyı arttırmaya, daha çok insanı kapsamaya. Bir yandan işte bu net neutrality, tarafsızlığı falan filan tartışmaları geliyor. Çünkü altyapı firmalarına ciddi yük.
Valla seni bilmem Hamdi ama ben hani bir rehber bir şey bilgi aradığımda önüme YouTube çıktığında önce yazı var mı diye bakıyorum. Çünkü hala yazıda aradığımı daha hızlı buluyorum.
Aradığını tabii. Ama ne yapacaksın? Basit bir şey yapacaksan YouTube'dan da çözüm ya görerek yapmak daha kolay.
Ya öyle ama işte şey hani tamam yaptığım şeyi görmem gerekiyorsa orada YouTube'da olması müthiş bir şey tabii. Yani bakarak yapıyorsun da. Aradığım şey bir bilgi ise videonun içinde nerede olduğunu bilemeyeceksin.
Bilemezsin. Zaten arama sonucu da vermez. Belki hiçbir zaman karşında da çıkmaz.
En basit. Mesela biz geçen işte bu PS4'de disk taktık. Orada bir bilgi lazım oldu. Sadece bir tane. YouTube'da bununla ilgili bir sürü rehber yapmışlar. Okay, yarım saat, bir saat oturup nerede olacak bu? Sonra bir yazı buluyorsun, ah diyorsun buradaymış, bitti.
Doğru.
Videoların da tabii kısası makbul biraz. Hani...
Ama bak zaten %80'i olacak, %20'si de senin yani, gibi. Evet. Yazı. O da büyük kısmı müziktir.
Ha bak,
streaming
o da var, değil
müzik
mi?
Var çünkü videoya dahil değil. %80'in 15'i de müziktir. Yalnız bak burada bir de şey var Murat. Bu verdiğimiz bağlantıda aşağılarda bir grafik var. Bu internetin nasıl, hangi kaynaklardan tüketildiğini gösteriyor. Yıllara göre %51'ine ulaşmış durumda mobil. Şu anda yani PC'yi vesaireyi falan zaten geçmiş. Artık insanlar mobilden tüketiyorlar internet içeriğini.
Evet. Bu arada geçen haftalarda haber yapmıştık. Xperia Z4 Japonya'ya çıkıyor diye. Hı hı. 3 Plus olarak da her yere çıkacak.
Dilleri varmamış herhalde 4 demeye.
Niye demiyorsun ki halbuki?
Ya çünkü çıkmış. Çok fazla bir şey getirmiyor. Abi bir de Japonya, evet, niye 4 çıkarıp hı-hı, diğer yerlere 3 Plus diyorsun?
Şimdi bir de bunu anlat millete.
Değil mi? Bir de millete bunu anlat.
Yine şey 810 var içinde hani. Şu tabii anki S6 seviyesinde, işte bir HTC One M9 seviyesinde. Hı-hı. Bir telefon. Adı hani Z4 olmalı mıydı?
Bence olabilirmiş. Olabilirdi yani. Olmaz diye bir şey yok.
Herkes,
ama hani onun dışında tabii kamera anlamında çok büyük bir yenilik getirmiyor. Sadece ön kamerası 2 megapikselden 5'e çıkmış sanırım.
Pili biraz,
biraz pili küçülmüş. Dolayısıyla ağırlığı küçülmüş falan, inceliği şey olmuş. Yani hani Z3'e göre hakikaten böyle çok büyük bir fark sunmuyor.
Ya Z2 ile Z3 arasında da ona bakarsan.
Da çok büyük bir fark yoktu, doğru. Yani.
Ben hiç
yani biraz işlemci falan yenilemiş. O da 810 olmuş. Hani onda da biliyorsun ısınma dertleri falan.
M9'da biz onu gördük. Throttle yaptı işlemci.
Yani işte nasıl olacak bilemiyorum açıkçası.
Ne zaman gelir onu
zaten
da bilmiyoruz.
Zaten Xperia ne zamandır tat vermiyor açıkçası.
Yani bize de Z3 gelmedi. Bu saatten sonra da geleceğini zannetmiyorum. Orada hani Sony orada şey yaptı birazcık. Hata yaptı deyip bizi atladılar bu sefer. O kadar söylememize rağmen. Bir sonraki Nexus modelleri de hani ufaktan konuşulmaya başlandı.
Bu arada şey, sesle görüntü senkronu kaydı diyorlar ama hani bizim yaptığımız bir şey değil.
Yok, bizle alakası yok.
YouTube yayınıyla falan mı ilgili bir problem var?
Burada her şey normal gözüküyor. Şeyden gelecek, Huawei'den büyük bir tablet gelecek. LG'de telefonu yapacak.
Google bir ara kendi girişmişti Motorola ile bu işlere. Sonra çabuk vazgeçtiler ondan. Şimdi gene başkasına yaptırma.
LG'den gelen 5.2 inçlik bir telefon. Diğeri de büyük tablet.
5.7 inçlik.
5.7 inçlik bir şey.
Valla güzel olacak gibi görünüyor iki üründe. Ama şey diyorlar, yeni tablet yok diyorlar bu sene.
Tablet yok diyor, evet. Evet. Bence yani çok normal.
Nexus 9 zaten iyiydi aslında yeterince.
Ben ya onu bırak, Nexus 7'yi ben artık hani değiştirmeye aklımdan bile geçirmiyorum. Zaten çok az kullanıyorum telefonu. Z2'ye geçirdiğimden beri tabletle işim yok. Hatta işte yayınlara çıkıyordum da onlara bile bu laptopla çıkıyorum. Çünkü tabletin ekranı beni yani 10 inç o bile olsa kısıtlıyor. Bir sürü tab map açıyorsun işte önüne.
Doğru.
Olmuyor yani, o işler tat vermiyor. Tabletin artık çok az konuşulduğu bir dönem 2015 yılı.
Ya ama şöyle
iPad'de bile satışlar azaldıysa.
Ya satışlar azaldı çünkü telefonların ekranları fazlasıyla yetiyor. Eskiden hakikaten elin tablete gidiyordu.
Evet.
Çünkü telefon küçücüktü yani 4 inç, 3.8 inç falan çok minikti. Şimdi 5.5'ler bayağı tatmin ediyor seni. Arayüzler de artık telefonlara uygun oldu. Bak siteler vesaire, evet, kullandığın servisler falan da telefon mobile uyumlu hale geldi. Bunun da çok büyük etkisi var.
Evet.
Yani tabletler bence gene olmaya devam eder. Çünkü hani biraz daha rahatlık aradığın zaman bir üst şeye geçmek istiyorsun. Ne bileyim, bir şey okumak istediğin zaman mesela belki. Yani
uzun seyahatlerde tabii ki tablet.
Pili de uzun gibi tabii yani.
Bir de daha büyük olmasından
kaynaklı. Yine telefonun olduğu için sonuçta pilini bitirmeye riske edemiyorsun. Hani haberleşmen gerekirse falan filan. Ama orada da bak ilginç şeyler geliyor. Belki önümüzdeki şeylerde konuşacağız maddelerde. Samsung'da vardı galiba, değil mi?
Ne?
İstersen o habere bir atlayalım hemen.
Olur. Samsung enteresan bir şey yapıyor. Hadi. Yani bilmiyorum. Daha önce Asus da böyle hayallerle yola çıktı ama bak şu anda hiç konuşulmuyor. Telefonun içine
ama
tablet
bak, o zaman şey o kadar güçlü değillerdi.
Öyle.
Çünkü bak şimdi Microsoft da telefonunu bilgisayar gibi kullanacaksın falan demeye başladı. Samsung da bunun peşini kolluyor.
Aldığı patent şu. Bir dock olacak ama bu dock yani şu laptop gibi bir şey olacak. Sen telefonuna yani yerleştireceksin. Onun beyni. O onu çalıştıracak. Bir anda telefonunu bilgisayar gibi kullanacaksın. Evet. Ve hem Android hem Windows destekleyecek.
Yani sonuçta düşün bak 8 çekirdekli şey 4 tanesi 2.2 GHz hızında çalışıyor. Hiç az değil bunlar. Yani şu anda bu laptopta neredeyse o kadar hızlı çalışan işlemci yok. Tamam hani birebir karşılaştırma olmuyor. Olmaz farklı tabii. Mimari falan ama yani yavaştan oraya doğru bir gidiş var. Microsoft da Windows da bunu söyledi. Bilgisayar gibi kullandıracağız falan. Samsung da bunun peşine düşmüş. İşte bu gerçekten şeyin sonunu getirir. Tabletin sonunu getirir.
Evet.
Çünkü telefonu takarsın. Kendi içinde pili olur mesela o platformun.
Ben şeyi merak ediyorum. Bu Korem'li laptoplara karşı ne yapar bu sistem? Çünkü Korem şu MacBook'larda da olan Korem bizde geçen Asus'la UX305 ile inceledik. Performanslı bir işlemci değil. Ve tam bir tablet işlemcisi. Doğru. Ama sana onu PC laptop olarak satıyorlar ve fiyatı $1000. Onlar işte onlarla kapışabilir bence.
Doğru.
Çünkü hakikaten öteki de tablet işlemcisi aslına bakarsan.
Zaten o Apple'ın şeyinde vardı ya şu kadarcık yani falan bir şey. Evet. İçindeki geri kalanı pil.
Öyle. Şöyle hani başa döneyim. Bir malware konuşuluyor yine. Muz adlı.
Linux Muz.
Linux Muz. Bizim bu modemleri falan ele geçiriyor. Ve hani kendi kötü amaçları için kullanıyor.
Ya kötü amaçları da aslında Twitter'da, Vine'da falan hesaplar açmak, fake hesaplar açmak seni kullanarak farklı farklı IP'lerden topluca hesaplar açıyorlarmış. Belki başka amaçları da vardır bilmiyorum ama hani şu anda bu yazıda sadece bundan bahsedilmiş. Şöyle bir şey var, basitliği var diyeyim. Router'ı kapatıp açtın mı malware gidiyor ama tekrar buluşabiliyor tabii senin sistemine.
Ve hani ne kadar yayıldığı konusunda da bir bilgi yok.
Bilemiyorlar evet çünkü yayılma ve haberleşme yöntemi nedeniyle tam anlamıyla ölçülemiyor ama standart bir portu kullanıyor. O porta gelen isteklerin çoğalmasıyla bayağı bir yaygınlaştığını düşünüyorlar. 10.073 o portta. Normalde çok kullanılan hani günlük hayatta şey yapılan bir port değil.
He, öyle anlıyorlar tamam.
Oradan anlıyorlar. Asset bunu keşfetmiş. Asset'in araştırmacıları. Yani bilmiyorum nasıl bir önlem alınacak, ne yapılacak. Çünkü bayağı geniş bir ürün. Hatta şeylere bile bulaşıyormuş bu. Internet of Things tarzı şeylere bile bulaşıyormuş. Hani orada bir etkisi olmuyor. Kötü bir etkisi olmuyor. Bilmiyorum. Yani gelecekte başımız bayağı belada olacak Murat.
Evet. Bu arada Time Warner satılmış.
Evet.
Hani bizi çok ilgilendirmiyor ama.
Ya büyük bir firma sonuçta.
Adamlar ya orada da kendi
fiyat vermişler.
Telekomlarının rekabeti var. Mesela Comcast var işin ucunda. Bu adamlar zaten bu net neutrality var ya şu hani adil internet kullanımı. Hep bu tek, orada da bu firmaların tekelleşmesi sebebiyle oluyor. İşte adam şey diyor ya işte YouTube'u kullanacaksan işte para istiyor adam ki benim hatlarımı kullanacaksan falan işte bu adil midir etik midir bunlar tartışılırken gruplar artıyor, gruplaşmalar artıyor. O onu satın alıyor, onu satın alıyor.
Ve çok büyük yani.
Evet.
79 şey milyar dolar gibi bir şey görüyorum ben.
Onların
inanılmaz bir rakam.
Tabii acayip bir rakam. Onlar açısından baktığın zaman hani Comcast'te bir rakip gelmesi iyi bir şey. Yani bir ya da onların büyüklüğüne yakın bir firma oluşması rekabeti arttırıyor ama tabii hiç herkesin derdi günün sonunda para kazanmak olduğundan.
Doğru.
Bir yandan da hani bu işler tüketiciye nasıl yansır? Aynı hizmet için daha fazla para öder misin? Şimdi eskiden öyle bir şey yoktu. İşte bak ne diyorduk başta? Bu yayını 720p izlemek istiyorsan VPN kullanıyorsun. İşte bariz bir şekilde frenliyorlar.
Doğru.
İşte sen benim para verip aldığım internete...
Hatları boş yere yüklenmedi.
Evet. Böyle bir engel koyuyorsun. Çok bariz belli. Yarın öbür gün sen belki de demek ki benden para isteyeceksin. YouTube paketi diyeceksin.
Yani firmaları bıraksan isterler. İşte orada biraz devletlerin devreye girmesi gerekiyor. Evet. Biraz lobby faaliyetleri. Yine geçmiş gündemlerde söylemiştik. Bu FCC falan izin vermeyeceğiz falan dedi ama. Evet. Tabii firmalar hiçbir zaman vazgeçmeyecek muhtemelen. Fonlamaya kendi işte istediklerinin olmasını sağlamak için bu işin peşini bırakmayacaklar.
Evet. IBM çalışanları artık iş bilgisayarı olarak Mac seçebileceklermiş.
Ya bu aslında hani önemsiz gibi görünüyor ama sonuçta PC'nin yaratıcısı IBM. Öyle düşünürsen tabii gerçi IBM ile Apple arasında da son zamanlarda biliyorsun böyle bir balayı yaşanıyor. Ortak projeler falan iş dünyasına beraber girelim falan gibi anlaşmalar yapıldı. Dolaylı olarak da IBM kendi kullanıcılarına isterseniz hani Mac de kullanabilirsiniz kendi bilgisayarınız olarak diye bir fırsat sunmuş. Tabii bu şöyle bir şey. Bu yılın sonuna kadar 50 bin tane Mac demek. IBM Türk dev bir firma.
Doğru.
İsterlerse. Hani öyle bir plan yapılıyor şu anda. Bu kadar adam geçer diye. Yani tabii PC'nin geliştiricileri olarak da IBM'in artık tabii çok bağlantısı kalmamıştı ama sonuçta oydu.
Öyleydi tabii. Adamlar sattılar, kurtuldular valla.
Doğru.
Bu senin haberin herhalde Hamdi. SpaceX askeri uydu fırlatma ihalelerine
haftaya Elon Musk'sız geçmeyelim dedik.
İyi yaptın, iyi yaptın. Üzülüyor yoksa da. Bak geçen hafta yapmadık.
Doğru sordu TeknoSeyir niye bizden bahsetmedi diye. Ya SpaceX biliyorsun Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıma ihalelerine zaten Boeing'le beraber yüklenici olarak NASA'yla anlaşma imzalamıştı. Ama Boeing ile Lockheed Martin'in ortak olduğu bir tane daha şey var. Alan var. Oraya kimse girmiyor. Amerika'nın savunma ve askeri harcamaları gene uzayla ilgili. Uydular fırlatılacağı zaman vesaire. Orada biraz böyle güvenlik, gizlilik falan gibi durumlar da var. SpaceX'e ihalelere katılma hakkı verilmiş. Hani şu anda henüz daha bir şey almış değiller. Bir ihale almış değiller ama bu diyorlar ki hani önemli bir dönüm noktası. Çünkü burada bir tekel vardı. Şu anda Amerikan hükümeti, devleti bunu bu tekeli kırdı. SpaceX'i de oyuna dahil etti. Önümüzdeki birkaç ay içinde ilk ihale açılacakmış. Bu Falcon 9 roketi var. Onunla yapılabiliyormuş bu iş. Bakalım yani hani bunlar zaten çok bizim gündemimize girecek projeler değil ama SpaceX'e bir gelir kapısı daha açıldı.
Evet.
Yani önemli yani. Olan o tabii. Yani tabii. Sonuçta devletten çünkü çok büyük işler. Bunlar hani normal kullanıcılara vesaireye yapıp da para kazanacağın şeyler değil. Devlet veya NASA gibi işte böyle
askeri
Amerikan Hava Kuvvetleri gibi falan bir yerlere bir şey yapmanın lazım. Evet. İşte oralarda da klikleşmiş firmalar var işte bu. Yıllardır helikopter üreten, uçak üreten, şimdi tabii uzaya da kök salan. SpaceX de onlardan biri oldu bakalım.
Bence bütün bu hani ayolar mayolar hikaye, telefonlar, adamlar yer çekimiyle çalışan lamba yapmışlar. Bu da çok, insanlığa hizmet işte bu.
Evet çok basit bir çalışma mantığı var. Bir tane öyle makara sistemi var aslında. Sen ağırlığı çekiyorsun, ucuna bir ağırlık bağlıyorsun. O yere inene kadar çok basit bir ışık üretiyor. Yani ucunda LED ampul var. Hiç elektrik olmayan bir yerde yanına başka hiçbir şey olması gerekmiyor. Sadece ağırlık olacak. O da işte taş olabilir. Ne artık ya bir torbanın içine 10-12 kilo falan galiba bir ağırlık olması yetiyor. Ne kadar yerden yükseğe asarsan o kadar uzun süre. Şöyle bir hesap yapmışlar. 6 fit diyordu galiba sanırım. Yani 2 metre civarı bir yüksekliğe astığın zaman 20 dakika boyunca ortamı aydınlatabiliyorsun. İstersen masa lambası gibi küçük bir ışığı var. İstersen de bütün ortamı aydınlatabilecek ek parçalar takabiliyorsun. Bu tabii bir şey hizmet. Indiegogo'dan para topluyorlar buna. Tabii. Şu an henüz şey yapılmış değil.
Bir de Afrika'da yapılacak bu.
Tabii yani zaten asıl amaç oralara hani hiç elektriğin falan olmadığı köylere süper elektrik götürmek. Zaten.
Bir de hani şey elektrik maliyeti yok hani üretme maliyetin yok. Bir kere aleti aldın
Afrika geçtim. İçin ama sonuçta her yer için olabilir. Burada yani elektrik kesildiğinde ışıldakta vesaire bilmem neyle yani pille uğraşmadan her an yani bunu at bir kenarda dursun.
Tabii.
Şarjını marjını falan gibi derdin de yok. Gerektiği anda işte atıyorum Allah korusun deprem olduğunda bilmem ne de falan tabii. Çok rahat kullanabileceğin güzel bir araç. Zaten şu şeylerde de hani bir kendini al bir de hediye et gibisinden bir kampanya yapıyorlar şu anda.
Valla orada tabi adamların derdi şu hani bu başlangıç diyor biz bunu geliştireceğiz. Çünkü şu anda şey var onu asıyorsun ağırlığı inene kadar indi bitti baştan tekrar.
Bir daha makarayla çekiyorsun tekrar kalkıyor.
İşte o kullanımıyla ilgili geri dönüşlerden sonra daha da iyisini yapacaklar daha da geliştirecekler.
Ya şöyle bir şey var sadece ışıklandırma değil bu arada buna basit radyo falan da bağlayabiliyorsun yani. Çok güç tüketen bir şey olmaz da telefon bile şarj edersin yani hani öyle düşün. Sonuçta o kadarcık elektrik veriyor.
Evet.
Güzel bir proje.
Bir iki oyun haberi var. Pac-Man 35 yaşındaymış atlamışız. Küçükken çok oynardık.
Ya herkesin bildiği bir oyundur açıkçası. Her şeye de konu oldu. Reklamlardı vesaireydi. 35 yıl olmuş vay be.
Bir diğer haber de FIFA 16. İçinde
şimdiden FIFA 16'nın duyurusu mu? Trailer'ı çıktı galiba.
İçinde kadınlar var bu sefer.
Evet. Ulusal kadın takımları.
Evet. Yalnız oradaki şey şu. Hani ben merak ediyorum. Sadece bir hani olan erkek normal oyunculara skin'i mi giydirdiler?
Yok kaplama yani mı yaptılar? Trailer'ı da ben izledim. Yoksa... Orada gene normal hani oyuncu da bir elbise giyip ölçüyorlar, modelliyorlar falan ya öyle şeyler tamam, var. Öyle normal oyunlarda değil de. Ya FIFA'da biraz artık bir arayış içinde herhalde Murat. Yapılacak her şey yapıldı. Yeni bir şeyler katalım diye de uğraşıyorlar bilmiyorum.
Ama şimdiden. FIFA ile ilgili kimse şu anda 16'yı konuşmuyor. Biliyorsun bir skandal olaylar var o taraflarda.
Herkes o ayrı konuşuyor. Konu. O gerçek hayattaki.
O gerçek hayatta evet. O önüne geçti bunun.
Başkanlık seçimi falan filan var şu anda sanırım yanlış bilmiyorsam.
Doğru biliyorsun.
Onunla ilgili siyasi oyunlar diyelim.
Evet hatta Rusça şey diyor hani bize gelmesin iptal olsun diye bu bütün bunlar Amerika'nın oyunu diyor.
Ya işte şey de var şu Dünya Kupası'nda galiba Katar almıştı 2020'yi mi? Orada çok işte böyle işler döndü. Parasal işler. O öyle verdiler falan filan. Bunu herkes bilir yıllardır falan gibi. Vallahi biz evet, de ibretle izliyoruz evet. Yani.
Hamdi benim haberler bu kadar. Şöyle bakıyorum hani.
Evet bayağı da uzun oldu aslında.
Kaç saat oldu bakmadım gerçi ama.
Bir saati biraz geçtik arayı da saymazsan.
Vallahi şöyle baktım hani sorulara da cevaplayayım diye ama.
Sorular da hala telefonlar konuşuyor.
Evet. Başını izlemeyenler tabi kaçırdılar. Levent abiyi soruyorlar. O şu anda herhalde artık Tayvan'a doğru yola çıkmak üzeredir. Evet. Uzun bir yolculuk onu bekliyor. Önümüzdeki hafta gelecek. Hani benim tahminim Cuma'ya anca gelir o. Çünkü bir de yol yorgunu olacak. O çok büyük bir yol kat ediliyor ve perişan oluyorsun. Oradan bize bir sonraki haftada herhalde şeylerini aktarır, izlenimlerini aktarır.
Tabii. Orada neler oldu önemli bir yer sonuçta.
Çok fazla bir şey açıklanacağını sanmıyorum. Computex'te ama hani ürünleri görmek herkesten önce iyi bir avantaj. Oradan bir şey de getirecek. Bol fotoğraf, video burada anlatacak.
Ona bir bölüm yaparız.
Herhalde bir bölüm çıkar. Bilmiyorum canlı yayına bakacağız. Hani, bunda ne sorunlar oldu? Oldu mu?
Bir tek... Sesle ilgili sorun olduğunu söylüyorlar. O da özellikle ikinci bölümde oldu herhalde ama biz aslında o arada yayını durdurmamıştık. Yani bir yandan devam ediyordu. Yani bilmiyorum uzun süre acaba yapıldığında YouTube'da böyle bir problem mi var?
Kayma, ses de kayma.
Ses de kayma oluyor. Görüntüyle ses kaymıyor. Bakalım. Tutmuyor.
Şöyle bakayım şey gelmiş. DDR4 kasa toplamak istiyorum ama çok yüksek. DDR3 sisteme oranla çok bir fark olur mu? Yani DDR4'te kullanacağın işlemci ve anakart altyapısı komple farklı.
Bambaşka evet.
Onlardan dolayı oluyor.
X99
mu evet, oluyor? Evet X99'a takabilirsin. Yani öyle bir sistem kuruyorsan onun farkı işlemciden kaynaklanıyor. O yüzden DDR4'e hiç takılma. Yani DDR4 alayım diye X99 platformu alınmaz. Artı DDR4 aşırı pahalı. Hani hakikaten çok pahalı. Zaten o kadar ki o RAM fiyatını görünce zaten vazgeçiyorsun bu sistemi kurmaktan. Hani işlemciye belki gönlün razı oluyor ama o yüzden ben olsam DDR3'lü sistem alır geçerim şu anda. i7 ile kurarım sistemimi mis gibi.
GTX 960 nasıl bir kart diyorlar Murat?
GTX 960 valla bence biz Nvidia'nın çok böyle iyi hatırlamayacağı bir kart. Çünkü 760'ın üzerine çok fazla bir şey koyamadan fiyat da yüksek geldi. Ha şimdi şey oldu tabii 760 artık yok diyebiliriz zaten üretilmiyordu. 960 onun yerine geçtiğinde otomatikman onu alıyorsun. Ama hani baktığın zaman 760'ın üstüne ne koydu dediğin zaman Nvidia'nın öne sürdüğü şey az güç tüketiyor. Tamam gerçekten öyle. Doğru. Hiç itirazım yok. İyi bir şey ama bizim kullanıcıların umurunda olacak bir şey değil maalesef bu tip şeyler. Çünkü zaten bir tane ekran kartı alıyor. Oyun oynuyor ondan günde 3 saat falan. Onun hissetmiyorsun yani sen faturanda. Hani aslında etkisi var tabii ki ama çok da büyük bir etkisi yok. Hani bu internet kafe işleten adam için daha önemli bir kriter o. 15-20 tane bilgisayarı varsa. C iyi bir kart. Sadece ilk girdiği fiyatı yanlış girmişti. O da işte 760'ın yok olmasıyla dengelendi. Şu an alınabilecek bir kart. Orta seviyede iyi bir çözüm. Onun dışında hani şey çok belli soruluyordu. 300 serisi bekleyelim mi? 200 küsürlerden alalım mı? Adının yeniden değişeceği ortaya çıkınca çok da bir anlamı kalmadı bence 300 serisinin ama şu Fiji ekran kartının ne olduğuna bakmak lazım. Yani alınmayacak kadar pahalı mı? Ya da öyle bir fark atacak ki belki performans olarak direkt almak isteyeceksin. Üst seviye alacak olsam onu bir görmek isterdim. 300 adı 3 olan AMD ekran kartlarıyla çok işim olmazdı. Çünkü onu zaten biliyoruz. Yeniden isimlendirildikleri için.
Doğru.
Tamam birazcık performans artışı da gelecekler. O her zaman öyle oldu.
Çünkü biraz saat hızlarını arttırıyorlar.
Ama onun dışında hani şu Fiji'yi beklemek lazım. Çünkü AMD'nin iddiası doğruysa Bu HBM olayı zaten Nvidia'da da olacak. Biz daha önce geçeceğiz diyorlar. Bir anda hani orada tepede bir rol değişikliği olabilir. 980 Ti tabii ki. Hani orada da gündemde, Nvidia'nın gündeminde olacak. O da hani en üst tepeye geliyor. Ne oldu öyle şeyler ileride açıklanır. Onun dışında
tozlu raflar ne zaman
tozlu
gelecek?
Tozlu rafları valla canlandırmayı düşünüyoruz.
Ama planlar ürün bulmakta zorlanıyoruz değil mi? Biraz.
Ya, ürün bir iki tane ayarladık. Hani,
ya ama eskisi gibi böyle her hafta işte akıncı, her ay birkaç tabii. tane falan olacak bir
ya bir de şey
yaptık
var.
Bayağı.
Tozlu rafa gelen bir ürüne iki dakika konuştuğun zaman yetiyor. Bazen de öyle. Biz onları o yüzden ortaya karışık diye bölümler yapıyorduk. Beş ürün birden inceliyorsun mesela. O kadar ürün işte orada sorun çıkıyor olmaması. Yoksa ürün geliyor ama ya iki dakika konuşacaksın. O bizim hoşumuza gelmiyor. Biraz daha bir şeyler eklensin istiyoruz. Olacak ama ya. Levent abinin de hani şu anda elindeki ürünleri biraz boşaltmaya çalışıyoruz. Onun da hani inceleme yoğunluğunu azaltmaya çalışıyoruz. Ki toz raflara kafa yorabilsin. Çünkü şey var. Tozlu raflar hiçbir zaman rating kaygılı bir yayın değil. Bizim için prestijli.
Ve iyi araştırma gerektiriyor. Evet. Hani her ne kadar biz de içinden geliyor olsak da unutuyoruz mu sonuçta o bilgileri?
Evet. Tabii. Çok zahmetli ama karşılığını vermiyor. Şey olarak, rating olarak. Ne oluyorsun? Bir de günlük olarak sana gelen ürünler var. Kimse sana tozlu raflardaki ürünler için bir telefon açıp sormuyor ne zaman
tabii.
çıkacak diye.
Tabii. Firmalar ama da sormuyor.
Firmaların kendi ürünleri geldiğinde sürekli bir hafta sessizlik oluyor. İki haftaya başladığından da arıyorlar. Ne zaman çıkacak? Ne zaman çıkacak? Ne zaman çıkacak? Mecbursun onlara öncelik vermeye. Şimdi işte geri döndürme hedefimiz var. Unutulmadı yani tozlu raflar. Onun dışında şey soranlar var. İşte hani işlemci ye oyun sistemi kuracağım. Ne kadar önem vereyim? i5 kadar önem verin bence. i7 bile hani şey. Ancak bence hani çok ekstrem iş GPU'lar aldıysan mesela SLI mesela kuruyorsan tamam o zaman bir anlamı oluyor da işlemciler maalesef doların yüzünden şu anda acayip pahalı. i5 alırsanız bence şu anki bütün oyunları rahat rahat oynarsınız. AMD tarafında da yine bizim cana topladığımız FX sistemlerdeki işlemciler gayet iyiler. Onlardan da orada da öyle ilerlemek lazım. Şey kuralımız hala değişmedi. En yüksek para bütçe ekran kartına konacak. Orada da DirectX 12'nin bayağı bir şey değiştireceğini bekliyoruz. Yani şöyle diyeyim, senin eğer dedikleri doğru çıkarsa normal bir işlemci, hani hatta bugün birazcık burun kıvıracağın belki bir i3 mi i3 bile bir anda o çoklu çekirdekleri devreye daha iyi girebileceği için işe yarayacak. Ekran kartı işlemciye daha az muhtaç olacak. Onun sana bir beleş bir doğru. performans artışı olacak. Hatta ufak ufak şeyler de duyuruluyor. Yani hangi oyunlarda DirectX 12 olacağı. En son işte şu yeni Deus Ex'te bile DirectX 12'yi göreceğiz. O da galiba AMD tarafından gelecek. Biliyorsun şimdi maalesef oyunlar ikiye ayrılıyor. Nvidia destekli ve AMD destekli diye. Yeni Deus Ex'te AMD tarafından gelecek gibi gözüküyor. Tabii kesin konuşmayayım ama şu anda.
Yurt dışından izlenmiyor diyorlar canlı yayınlar.
O YouTube'un bir şeyi herhalde.
Onlar ama Türkiye'ye VPN ile bağlansınlar.
Ha, değil mi?
Onun da çözümü bu.
Kaç yıldır bu iştesiniz diye soru gelmiş. Valla benim bulaştığım yıl 99.
Değil mi? 15 yılı geçti evet. yani o zaman.
Tam olarak 99. 2000'de PC Labs'ı açtık. Öyle başladık. Levent abi en eskimizdir. Hani Türkiye'nin en eskisidir hatta.
Şeyi çok soruyorlar Murat. Böyle canlı yayınlar, gündemler canlı yayında olacak mı? İstiyoruz devam etsin diyenler var. Çok kötü oldu diyenler var herhalde şu ses
bir defa şunu söyleyeyim. Dolayı. Canlı yayın bizim için artık hani kolay bir iş. İnternet bağlantımızda problem olmadığı sürece ya da işte YouTube saçmalamadığı sürece biz bunu yaparız da. Günün sonunda şu var. Bizim tabii ki daha iyi bir şekilde hani bu sorulara morulara daha çok cevap vermemiz lazım. İşte biz kendimizi biraz orada iyileştirebiliriz. Ama günün sonunda bu yayını kaçırdın diyelim. Yani sen muhteşem bir yayın yaptın. Olağanüstü bir yayın yaptın. Doğru. Ama adam evinde değil gitti. O yüzden biz zaten bunları offline kaydediyoruz. Hani bu zaten bu yayının sorunsuz bir versiyonu da YouTube'a konacak.
Doğru.
Yani bunu kaçırdığın zaman ya da burada bir sorun olduğu zaman aslında dert değil. Hani nasıl sorunlar dert oluyor? İşte geçen yayınımızda biz ilk defa çift kameraya geçtik. Bir tanesine geçince yankı yapıyordu ses. Çözdük işte yapmıyor. Bir daha olmayacak.
Bunda başlarken mikrofonları ters bağlamışız. Bunlar hep tecrübe aslında
evet,
değil mi?
Burada da onu unutmuşuz.
Biz bir sonrakine dikkat edeceğiz.
Bir sonrakine o da olmayacak. Yani burada bir sorun olmadığı takdirde zaten İnternet bile kesilse şu an, hani en kötü senaryoyu söylüyorum. Bu yayın offline kaydediliyor şu anda. Ne olacak? Saat 12'de normali yayına girecek. Doğru. Hani bir şey kaçırmayacaksın. Zaten bizim canlı yayınlarımızın her zaman tekrarı daha çok izleniyor. Bu da işin kaderi.
Ya şöyle bir şey var. Gündemin canlı olması biraz sorulara cevap veremememize neden oluyor. Çünkü gündem maddeleri var ve uzun oluyor.
Yok biz yine hani test yayını mantığından daha fırlamadık mı çıkmadığımız için.
Doğru.
Bunu sen işte bir hafta önce böyle olduğunu duyur. Sorular zaten önce alırsın soruları. Ve şey olur hani derli toplu biz gündeme soru ekleriz. Biz şu an gündeme soru eklemiyoruz. Gündem maddeleri arasına gelecek güzel sorular gelirse onlara cevaplarız. Zaten bizim soru cevap için yani ayrı bir canlı yayın planlarımız da var. Yani sırf soru cevaplayacağız.
Ya o zaman canlı yayın daha bir anlamlı oluyor. Çünkü direkt etkileşime geçmiş olur. Mesela şu bizim son 10 dakikadır falan yaptığımız gibi. Öteki türlü çünkü gündemi biz zaten normalde değerlendirip şey yapabiliriz. Barış'ı sormuşlar. Bugün ofisteydi ne çektiniz demişler.
He, bugün ofiste şey çektik onda. Onun aldığı bir mikrofon var podcast için. Güzel de bir şey. Benim de hoşuma gitti. Ben yayınlarını dinliyorum onun. Dedim hani gel bunu çekelim. Milletin haberi olsun. Çünkü o şey Amazon'dan alındığı zaman gümrüğe takılmadan geliyor. Blue'nun bir modeli. Ucuz bir modeli. Yani ucuz dediğim yine 150 lirayı falan gözden çıkaracaksın da. O dünya için ucuz. Kalite anlamında da iyi. Onu çektik. Onun testlerini yaptık. Başka mikrofonlarla kıyasladık. Onu yayınlayacağız. Daha sonra biz ondan yine bahsedecek bölümü de çekeceğiz. Amiga bölümü ya da Commodore 60 128 bölümü gelecek. Bir defa Commodore'un hani belki de dünyada en kapsamlı incelemelerinden birisini yayınladık. Biz sen daha yoktun o zamanlar. evet. Şeydi. 3 bölümdü. Ve hani çok güzel bir bölüm oldu. 3 konukluydu da 2 de konuğumuz vardı. Değerli konuklarımız. Tabii Levent abi konuştu. Konuklar baktı daha çok. Ama tam böyle arşivlik yayınlar oldu. Commodore için onu izlesinler. Amiga'yı şöyle Amiga pahalı. Amiga'nın bizim istediğimiz modellerini bizim satın alabilmemiz mümkün değil. Çok saçma şekilde pahalı bir de. Hani artık neredeyse Amiga 500'e bile 200-300 lira para istiyorlar. Tamam onlar bizde var sorun değil 600 var vesaire var da. Hani biraz daha şu 1000'li serilere geçelim 1200 alalım falan dediğin zaman yok. Bizim alabileceğimiz gibi değil. Hani tamam sponsoru var ama onu bile zorluyor yani. Çünkü
doğru.
Bir de şey kötü yani biliyorsun ki o kadar etmiyor. Şimdi cebinde paran olsa da onu gidip almak istemiyorsun. Hı hı. Çünkü birisi o şeyi senin iyi niyetini kötüye kullanmaya çalışıyor. O yüzden Amiga'ların bizde hani hepsi yok şu anda. Fakat biz baktık ki olacak gibi değil. Yani bu şekilde zaten o videoyu bir gün yapacağız. Ama Commodore'a bir daha geri dönmeyiz diye tahmin ediyorum. Çünkü orada bir de çok değerli parçalar vardı. Hı hı. Bayağı iyi topladık orada. Yani bizim değildi birçoğu zaten. Hı hı. Bir daha geri gelmeyecek ürünler onlar. Onu izlesinler. Belki bilmiyorlardır, bilmiyorum.
Hani olabilir.
Buradan söylemiş olayım.
Sonuçta eski videoysa.
Evet, Witcher i7 istiyor demişsiniz ama öyle bir şey yok. Ben i5'te çatır çatır oynuyorum. Hı hı. Hiçbir sıkıntısı
zaten
yok.
Zaten hani multiplayer falan olup da işlemciye yüklenecek bir oyun değil. Niye istesin ki? Ya bir an ben de düşündüm.
Şey değil. Yine ekran kartının iyiliğiyle alakalı onun performansının artması. Bir de tabii hiç bahsetmediğim overclock konusu var. Sen güzel bir i5 alıp güzel bir soğutucuyla mis gibi overclock yaparsın. Bilgisayar şimdi mi toplamalı ya da ne zaman? Şöyle diyeyim. Bunun yani iyi bilgisayarı bekleye bekleye yaşlanıp ölürsünüz. Hani ideal eşi beklemek gibi bir şey. Hani dolayısıyla orada yapılacak iş şu. Sen o bilgisayarı bir amaç için istiyorsun. O amacı yerine getirecek parçalar bugün var mı? Var. Tamam. Al. Ama bir yandan az önce de söyledim. Bazı şeylerin geleceği önceden belli. Öyle bir duruma geldiğinde bekle. Hani bir çık gör. Hiç alamayacaksan bile bazen üstten gelen bir şey alttakilerin fiyatını kaydırıyor. Alınabilir hale geliyor. Bizim dolar yükseldikçe yine bu yükseliş trendiyle en son bıraktığımda bunlar önemli farklar oluyor. İndirimler. O yüzden bence hani ekran kartı için sadece beklenebilir ama sistemin geri kalanı için anakartından işlemcisine, SSD'sine beklemeye gerek yok. Şu anki piyasada bulunan bütün işlemciler bizim gibi kullanıcının oyuncusundan renderına herkesi memnun edecek ürünler.
Yazılım geliştirme üzerine bir seri düşünülemez mi demiş. Vallahi her zaman aklımda ama nasıl bir seri yapmak gerektiğine karar veremiyorum. Çünkü yani sonuçta oturup anlatacak değiliz. Bu bambaşka bir dünya.
Evet.
Hani belki giriş için yapılabilecek ben neler yapılır falan gibi bir şey konuşulabilir.
Yazılım konusunda başarılı olmuş isimlere tecrübelerini anlattırmak bence daha mantıklı.
Yani. Çünkü sonuçta çok büyük bir dünya. Yani o kadar çok farklı dil ve yöntem var ki dille aynı dil içinde bile farklı farklı yöntemler. Hani öğretilme şeklinde olmaz da bu işe nasıl başlanır, ne yaptın, nasıl öğrendin falan gibi daha çok böyle yönlendirici içerikler olabilir aklımızda.
4690K ile GTX 960 güzel çalıştırma üçü ben çok yakın bir sistemle çalıştırıyorum. Hatta ben bunu laptoptaki 950M'de bile çalıştırdım. Tamam şey değil. En yüksek detaylarda çalıştıramıyorum ama oynanır. Yani kaptırıp gidiyorsun. Çünkü Witcher için grafiği için alınacak bir oyun değil. Tamam grafikleri güzel olması ayrı bir konu. Ama bir hikayesi var. Yan hikayeleri bence ana hikayeden daha önemli. Kaptırıp gidiyorsun. Witcher için başarısı da zaten orada yatıyor grafiklerinden ziyade.
Canlı yayın yapmanın size gelir açısından bir avantajı var mı diye sormuşlar.
Hiçbir avantajı yok.
Hiçbir avantajı yok. Normal bir video oluyor zaten.
Bakalım başka şöyle. Bu arada ses kanallarını düzelttik herhalde ki o konuda şey gelmiyor artık.
Ya sağ sol fark etmiyor da ses de bazen... Bir de herkese göre de değişiyor. Bazısı diyor ki çok kötü. Ona cevap verenler oluyor. Ben de çok iyi. Biz de açıkçası
kişilerin anlayamıyoruz. Kişilerin internet bağlantısının orada çok büyük bir önemi var. Kullandığın kendi ses sisteminin önemi var. Benim işte Özkan'ın bir laptopu vardı. Goya Sony Vaio'nun hani çok pahalı bir versiyonuydu. Hı-hı. Ses çıkmıyordu aletten. Yani çektiğimiz videoların sesini duyamıyorduk. O kadar kötüydü. Ama bir bakıyorsun bunu da bangır bangır bağırıyor. Yani laptoplardan laptoplara bile değişiyor. Evet şey sormuşlar bas çekle ilgili hani pratik uygulamalar. Evet bir sonraki videomuzda pratik uygulamalar olacak. Kuvvetle muhtemel beyaz ayarı konusunu pratik olarak işleyeceğiz. Bakalım i5-750 yeni ekran kartlarını kaldırır mı? Orta seviyeye kadar kaldırır da tabii ki artık biraz yaşlanmış. Yani bu ürünleri daha da yaşlanmadan aslında elden çıkarmakta fayda var. Ve hatta hiç çekinmeden işte bu i5-750 yerine bugün AMD'nin FX'ini alsan bir büyük bir performans farkı görürsün. Hı hı. Daha yani elde yaşlandırmayın bunları, değerlendirmeye çalışmayın, iyicene sıfırlamayın. Birazcık daha değeri varken satın gitsin. Çünkü şeyi de düşünmeyin ya bunları kim alır diye düşünmeyin. Bu i5-750'si olan bir adam mesela anakartı bozuluyor. Ya da bu o soketten diyeyim. O anakartı sen ona iyi fiyattan satabiliyorsun. Ya da işte işlemcisi bozuluyor bir şekilde. Bu işlemcisi yeni bu özellikle bu işlemciyi arıyor. Satabiliyorsun. Bence satın. Hiç eskisini canlandırma üzerine biz video yaptık. Hani biz ama Kortu diyor canlandırmaya çalışıyor. Ölmüş. Hani olmuyor. Anca dua okursun arkasından.
Şu arka planı bir canlandırın artık diyorlar.
Şimdi arka plan konusun önemli. Yani oraya şöyle söyleyeyim. Ben bir sponsor arıyorum şu anda. Hani çünkü az iş değil. Ben şeyden de kurtulmak istiyorum. Beyaz renkten de kurtulmak istiyorum. İşte oralar kaplansın istiyorum. Ürüne
yani güzel bir dekor olsun istiyoruz.
Elimizde çok malzeme var arka planda kullanılacak. Ama onu koyacak şey yok. Şimdi o şeyi ben dümdüz kütüphane olmasını istemiyorum. Birazcık şekilli olsun. Birazcık artık gözümüze hoş gelen bir şey olsun. Yani bir oda gibi değil de oranın dekoru gibi gözüksün. Bu tip ürünlere gittiğin zaman bir anda fiyatlar yükseliyor tabii. Ama bu hemen yine yapacağımız işler arasında. Maalesef yani daha doğrusu maalesef değil mi de şöyle söyleyeyim. Teknoseyir gibi bir iş yapıyorsan ne kamera ne ışık ne dekor. Teknoseyir'de yani ya da böyle bir yayıncılıktaki yatırımın insan yatırımı. İnsan bulacaksın. Gerisi her şey sonradan olur bir şekilde. Buradaki adamın anlattığı şey esas senin işine yarayan. Yani dekorun iyi olduğu zaman anlattığın içeriğin iyileşmiyor. O yüzden hani işte diyorlar ki niye mobil oyun içeriğiniz az? İnsan gücü yok işte.
Tabii.
İşte biz niye Uğur'u katmaya çalışıyoruz aramıza? Çünkü oyuna %100 adayacak, odaklanacak birisi lazım. Hepimizin oynadığı oyunları toplasan bir haftalık oyun videosu çıkaramazsın.
Tabii, oynayamıyoruz zaten yani.
O yüzden hani
ya buraya bir de profesyonel bir gözle bakılıp hani şu iyi gider falan bizim, diye. Çünkü sonuçta bizim bir algımız var ama bir kere yapacaksın, düzgün olmasını da istiyorsun. Biraz peşine düşüyoruz bu işin, olacak yani.
Diğer tarafta da dekorumuz uyduruktu. Hani çok bir şey yok. Ama bak orada bile
ya yavaş yavaş toparlanıyor Murat. Ben en eski videolara falan bakıyorum da mikrofon kalitesi, sesler falan hakikaten felaket. Çok aşama kaydedilmiş. Dekor da bunlardan biri olacak. Günün birinde diyeceğiz ki ya bu ne biçimmiş, şimdi nereye gelmişiz şeklinde bir durum oluşacak.
Üniversitelere gidiyor musunuz diye bir soru var.
Yani üniversitelere gittik bitti diye cevap verdim.
Çağırdıkları zaman gidiyoruz da aksi gibi bizi hep Ankara'dan çağırıyorlar. Bir defa hani o da bir bizim için bir masraf kapısı oluyor. Hem de ciddi bir şey oluyor. Genelde çünkü iki kişi falan gidiyoruz. Birimiz en azından çekmeye gidiyor yani. İstanbul'dan çağrılırsak daha memnun olacağız. Hani öyle bir şeyimiz yok. Yani ne uğraşacağız falan değil. Bizim için lojistik ve zaman meselesi.
Doğru.
Ankara'ya gittik sonuçta birkaç kere. Ama artık hani birazcık vaktimiz de çok sınırlı. Ya
çünkü şeyleri biraz sonuçta hazırlanıyorsun, gidiyorsun, tabii, yolda geçiyor, işte konuşuyorsun, geri dönüyorsun falan. 2-3 güne yayılıyor o süreç. Bayağı bir zaman alıyor.
Artı şu var. Biz hafta sonları da çalışıyoruz. Dolayısıyla o hafta sonunu bir şeye adamak, yani bir yolculukla olduğu zaman komple gidiyor. Bir sonraki hafta sarsılıyorsun, yani dinlenememiş de oluyorsun. İşler aşırı yığılıyor. O yüzden hani günü birlik yakın mesafede gidip katılacağımız bir saatlik, iki saatlik her türlü üniversite davetinde biz varız. Onda bir sıkıntı olmaz yani.
Bu arada Murat, TP-Link'in bir anketi var.
Onu da söyleyelim, unuttuk. Şimdi TP-Link'te bir çalışma yapıyoruz. Zaten bizim TP-Link'te biliyorsun, hani Wi-Fi Akademi olsun, incelemeler olsun, bir şeyimiz var, anlaşmamız var, özel bölümümüz var. Bu şunu sağlıyor Hamdi, bize hep şikayet ediyorlar ya, ya hep pahalı ürünler inceliyorsunuz, ucuzları incelemiyorsunuz. Şimdi oradaki sorun şu, bir firma sana bir kere ürün yollayacaksa en iyisini yollar, en pahalısını yollar. Onun prestij ürünüdür, reklamıdır bir anlamda. Çünkü kötü bir şey arasan da bulamıyorsun o üründe mesela. Orta seviye ya da giriş seviyesinde bu ne diyeceksin. O yüzden böyle anlaştığımız firmaların bize avantajı, adam en ucuzundan en pahalısına her şeyini gönderiyor. Biz işte switch programı yaptık geçen Wi-Fi Akademi'de. Bir basit switch, TeknoSeyir'de bunu yapmazsın ki normalde. Ne yapacaksın? Hani küçümsediğimden değil, kaynağın sınırlı. O sürede ben başka bir şey yapmayı tercih ederim. TP-Link'le işte şimdi şey dedik, yani madem bu kadar iş yapıyoruz, hadi bir anket yapalım. O ankette güzel bir soru var bu arada. Benim için önemli olan soru o. Orada şu soruyu soruyorsun. TeknoSeyir'in izleyicili bir buluşmasına katılır mısınız? Yani fiziki olarak izleyicilerimizle bir araya geldiği. Tabii ki bunu TP-Link anketinde soruyorsan bir sebebi vardır. Demek ki birileri buna sponsor olmak istiyor. Şimdi böyle bir şey var ufukta, bir ihtimal var. Ne zaman olur bilmiyorum ama tabii şeyi görmek istiyorlar. Hani dürüst bir katılım miktarı ne olur? Tabii. Kabaca. Çünkü ben onlara şey dedim, hani onlar herhalde benden 15-20 kişi olur diye bir cevap bekliyorlardı ama ben dedim orayı yıkarlar. Hani özellikle cumartesi falan olursa hazırlıklı olun. Yani ona göre bir şey düşünün kafanızda.
Tabii. Hatta onu iyi hazırlarsan bulun. Düşünsene, çok güzel olacak bir etkinlik bir anda kaosa dönüşebilir.
Evet.
Şeyi sormuşlar, yurt dışına niye yok demişler. Ya bu kuralları TP-Link belirliyor. Herhalde ürünleri göndermesi falan problem olacağı için.
Tabii canım, ondan.
Anketi tamamen yurt dışına ondan yönelik istemediler. Çünkü hediyeleri falan da onlar belirlediler. Hani onların soruları da onlar belirlediler. Zaten tamamen onların güdümünde gerçekleşen bir olay. Biz sadece aracı olduk. teknosoyer.com/anket adresinden ulaşabilirler bu arada.
Bu arada Doğa Yılmaz demiş ki abi benim gönderdiğim tabloyu dekora koysaydınız diyor. O tabloyu biz burada kullanıyoruz zaten. Şu an tam karşımda duruyor.
Ama evet, şeye girmeyecek.
Kadraja girmiyor şansına. Çünkü şu sorun şu, bizde maalesef hani yukarısı yok. Hani hiçbir dekorda yok. Bizim saat bile kesiliyor biliyorsun.
Doğru.
O da bir sorun burada. Onu assam yarısı altı gözükecek. Çok anlamsız bir şey olacak. Onu biz salonun en güzel yerine astık. Şu an karşımda.
Biz bakıyoruz.
Biz bakıyoruz evet. Hatta şöyle deyip onun ikinci bir işlevi var. Buradan giden sesi emeyerek ekoyu engelliyor.
Yankılanmayı engellediği için de doğru stratejik yerleştirdik biraz.
Evet, biraz onun için yerleştirdik. Bir tane daha yollayacağım diyor. Yolda. Biz onu da yer buluruz yani, çok güzel.
TeknoSeyir hediyelikleri gelecek mi demişler. Valla uzun
sağdan,
zamandır aklımda.
Sağdan soldan fiyat toplamaya çalışıyorum.
Bardak olsun, anahtarlık olsun.
Evet.
Ben şeylere bakıyoruz.
Sağlam olsun istiyorum. Yani bardağı yollayacağım, kulbu kırılacak. Hadi bakalım, o da iş sana sonra. İşte metal bardak gördüm. O hoşuma gitti. Üstünde baskı yapabiliyorlarmış. Ama fiyat biraz daha yüksek tabii maliyet olarak. Ama hani bakıyoruz.
Ya bir de böyle değişik, ilginç bir ürün olsun istiyoruz. Bir yandan da hani öyle şeyler de olsun.
Ya tişört istiyorlar da benim tişörtteki endişem şu.
Tişört biraz riskli.
Yani bedeni bilmiyorsun ama adama bir şey söylemen lazım.
Çünkü şeye, topluca
yaptıracaksın. Mantıklı i̇şte bir fiyata gelmesi small, medium, için. Large gelecek sana. Hangisi hızlı tükenir bak, bilmiyorsun.
Biz onu zamanında Tom Sardberry'de yapmıştık. Şu anda bir sürü tişörtüm var.
Ya giyiyorum, değil mi? İşte o risk o.
Hala giyiyorum. Yani yaptığımız yıl üzerinden 10 yıl geçti muhtemelen. Bak o kadar da sağlam yapmışız.
Ya değil mi? Vallahi işte
10 yıldır hiçbir şey olmadı.
Tişört olayından o yüzden biraz çekimserim. Hani şeyler var, aracı firmalar var. Senin yerine yapıyor, mağaza açıyorsun ama orada da hani bu iş teknoseyri de yarasın istiyorum. Orada orada aşırı maliyetler var. Sana yine 2 lira 3 lira kalacak. Değmez uğraştığımıza. Bakalım başka şöyle.
Sosyale önem vermiyorsunuz demiş.
Ne gibi?
Bilmiyorum. Ben de birkaç kere sorduğu için soruyorum.
Ben sana başka şey soracağım.
Şimdi biz sen mümkün olduğunca şey yapmaya çalışıyoruz yani.
Akışı kapattıktan sonra vaziyet ne oldu? Yorumlar azaldı mı, arttı mı?
Ya o istatistikleri verdim ben geçen gün. Gene böyle bir serzeniş geldi. Hı-hı. İşte site bitti, hiçbir şey paylaşımı görmüyoruz falan filan. İşte eskiden günde 5 kere gelirdim, şimdi bir kere geliyorum falan gibi. Ya insanların paylaştığı içerik değişmedi. Gösterimlerde bir ufak düşüş var ama onun mevsimsel bir etkiden olduğunu düşünüyorum ben. Sınav zamanları işte ne bileyim yaz geliyor biraz şeyler düşüyor. Geçtiğimiz yıllarla karşılaştırmamız lazım. Önceki aylarla karşılaştırmamız lazım. Hani gözle görülür bir düşüş yok benim gördüğüm kadarıyla. Ama mesela çöp yorum gözle görülür şekilde düştü. Hı-hı. Şimdi kimse bir anda üye olup da akışı mahvedemiyor. Biz onunla uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Bizim moderatörümüz Emre'ye daha az yük düşüyor. Yine oluyor başına bir işler. Bir müdahale etmesi gerektiği olaylar oluyor ama eskisinden çok daha rahatız. Yani yapılacak şey şu. Daha çok kişiyi takip edeceksin. Güzel içerikler paylaşacaksın. Onlar da seni takip edecekler. Beğendiğin içeriği paylaşacaksın. Paylaşmak önemli çünkü seni takip edenler o sayede o kişiden haberdar olabiliyorlar.
Bir de hep söylüyorum. İncelemelerin altı herkese açık.
Tabii oradan yorumlarda zaten herkes görebiliyor. Engellemediğin sürece bir kişiyi. Herkesi görebiliyorsun. Orada mesela güzel yorum yazmış bir kişiyi takip edebilirsin.
Evet. Teknoseyir'de çalışmak için kel olmak şart mı demiş birisi. Hayır.
Olmayanları
burada almıyoruz. Çalışınca kel oluyorsunuz. Kilo kaybediyorsunuz. fiziki olarak çok ağır şartları
var. Kilo kaybedemedik ya Murat. Nereden çıkardın?
Can. Levent abi.
Videolara bak. Eskiye göre evet. Ama hala gene biraz daha vermemiz lazım hep beraber. Ya evet. Bilgisayarın başında oturan adamlarız sonuçta sabahtan tabii. Akşama kadar.
860M ne kadar götürür? Bu soruların yanıtı yok maalesef.
Neye göre? Hangi oyunlarla? Nasıl bir sistemle? Yani o kadar çok değişken var ki ona hani doyurucu bir cevap vermek çok zor.
Bakalım.
Teknoseyir Plus için Google Play ya da Patron gibi böyle ama aracıları kullanmayı düşünür müsünüz diyor ama aldıkları komisyonlar patronun değil de Google Play'in %30'lara varan bir komisyon alıyordu. O yüzden biz düşünmedik onu. Kendimiz bir şekilde çözüm bulmaya çalıştık. Orada da işte fatura gönderme falan gibi dertler çıktı. Ulaştırmakta bayağı bir zorlanacağımızı düşündük.
Patreon sistemi birazcık şey hani makul gözüküyor. Hı-hı. Ama işte oturup bayağı bir düşünmek lazım artısıyla eksisiyle. Ya küçük yayın değilsin ya başına minnacık bir detaydan büyük belalar açılabilir. Hı-hı. O yüzden etraflıca düşünmek gerekiyor. Ama hani şey değil, bana mantıklı geliyor açık söylemek gerekirse.
Ya bu aralar onlar yükselişte. Bir benzer hizmet daha vardı şu anda adını unuttum. O da mesela bu tür hizmetler sunuyor. Çünkü YouTube'da bir içerik üreten kitle var. Herkesin ortak derdi şu, reklamdan geçinemiyorsun. O içeriği, ürettiğin içeriğin karşılığını alamıyorsun. Hı hı. Ufak tefek bir gelir geliyor ama.
Türkiye'deki basının tek bir derdi var. İzleyicisiyle buluşturacak bir sistemin olmaması. Yani teknoseyri bir iyi bir ürün olarak düşün. Onu almak isteyen var ama alma yolu yok.
Doğru.
Hiçbir şekilde onu işte paraya çevirme yolu yok şu anda. Öyle bir şey yok. Hani baktığın zaman en fazla bulabildiğin şey ödeme sistemleri. Uh-huh. Hani kredi kartı sistemine entegre
ediyorsun. Onlar da bile şimdi biz mesela aboneliği çok makul bir fiyatta tutalım diyoruz. Bu sefer çok fazla alışveriş olduğu için ödediğin komisyon yüksek kalıyor. Onu böyle işte 3 aylık falan düşünelim dedik. Ya o kadar çok ayrıntısı var ki bizim düşündüğümüz aklı hayale gelmeyecek.
Bu arada e-fatura sistemi küçüklere de geldi. Hani bizi biraz rahatlatacak bir şey ama tek başına yetmiyor. Yanında e-arşivin de gelmesi gerekiyor. O da yolda. Ama o da yetmiyor. Senin muhasebecinin de mutlu olması gerekiyor bu sistemlerden. Doğru. Ki tamamen kağıttan kurtul. Tabii bütün bu işlerin dibinde yatan şey şu. Biz devletten bir kuruş vergi kaçırmayalım, etmeyelim. Bütün iş düzgün olsun istediğimiz için. Yoksa yarın bu işi yaparız. Birçok kişi de yapıyor, para topluyor. Ama hani biz de şeyleri bu araştırırken işin cezai taraflarını falan da öğrendiğimiz için hani yakalanınca
ya
ne
olmaz,
oluyor?
Olmaz dersin. Günün birinde olacağı evet. Tutar. O zaman işte teknoseyri kapatır gidersin gibi bir durum oluşuyor.
Seni de kapatıyorlar işin şeyi. Tabii. Hapiste bakarsın. Ziyarete gelirler izleyiciler. Oradan yaparız gündemi. Bir de şey var. Şimdi sen şeyi anlayamıyorlar. Hani ya işte birileri topluyor paraları bilmem ne işte. Ama o adam daha çocuk ya da vergi mükellefi değil. Sen baya baya devlette kayıtlısın. Her tabii. şeyin kayıt altında. Her şey dikizleniyor. Hatta devletin şöyle şeyleri var. Devlet fişi bile kaldırmak istiyor. Her şey faturaya dönsün. Hatta devlet şeyi de istiyor. İşte bu e-arşivle adam aslında devletin peşinde olduğu şey şu. Oturduğu yerden adam tek tuşla bu firmanın işte bütün vergileri neymiş bir bakalım şey faturaları. Kaç para vergi ödemesi gerekiyormuş. Hı hı. Hepsini yani buraya gelmeden sen denetime gireceksin. Ruhun duymayacak. Yani kimse gelip senin muhasebecine sormayacak bu firmanın bilgileri nerede diye. Çünkü zaten elektronik ortamda olacak. Devletin böyle bir şeyi var. Herkes elektronik faturaya falan hepsine geçilecek zaten günün birinde.
Günün birinde ama biraz uzun var.
Her sene yani. O şeyin şeyi azalıyor sınırı. Çıtası şimdi azalıyor. Şu anda zaten işte Turkcell, Müksel geçti, mecbur tutuldu.
Büyük firmalar
geçti. O büyüklüğü azalıyor. Bize gittikçe küçüklere inecek işte. Bir gün herkes geçecek, mecburen geçecek. Böylelikle senin ruhun duymadan devlet senin arka planda her şeyini denetliyor olacak. Bir sadece eve gelecek ceza öde diye dükkanı kapatıp gideceksin. Çünkü her şey geriye dönük inceleme bir de bunlar.
Doğru.
Bir kere kaçırdın ondan yakalıyor ama geçmişte kaçırdıklarını da araştırıyor. O yüzden bunlar hassas işler. Çok dikkat etmek lazım. Biz de fazla dikkat ettiğimiz için maalesef bugüne kadar daha henüz bir yol bulamadık.
Türkiye'de bir oyun kanalı 1 milyon kişiye ulaştı diyor abone sayısı olarak. Evet. Ne düşünüyorsunuz diyor.
Allah daha çok versin diye.
Darısı başımıza diyoruz değil mi?
Teknoseyir'in 1 milyon olması normal yollarla mümkün değil. Hani çünkü
normal yol dediğin nedir Murat?
İşte bu şu anki gibi. Hani hiçbir şey yapmadan işte izleyici kasmak deniyor ya. Ya da işte parayla, botla, bilmem neyle. Hani her şey için geçerli. Twitter için de geçerli, Facebook için de geçerli. Pek mümkün değil. Bizim içeriğimiz çok özel bir içerik. Çok böyle kitlesi birazcık sınırlı kalıyor. Büyüyecek tabii ki. Devam ediyor. 137 bindeyiz. 200 bin oluruz gibi tahmin ediyorum. Hani hedefin biraz gerisinde olsak da ama hep böyle yürüyecek yani. Bu hiçbir zaman bir anda 300 bin olmasını beklemesinler.
Tabii.
Ama oyun kanalları yani daha doğrusu küçüklere hitap ettiğin zaman işin biraz daha kolay. Oyun kanallarının işi daha kolay. Normal yani mümkün daha çok çıkar 1 milyon şeyler, kanallar. Milyonu geçerler yani. Birkaç tane kategori var böyle çünkü. Hani potansiyeli yüksek olan. Israrcı olursan, uğraşırsan olur. Niye olmasın?
Zenfone 2 nasıl bir telefon olacak sizce demişler.
Valla güzel bir telefon olacak.
Valla onda da birkaç modeli vardı galiba Murat. Bir tane modeli yok. Bir 4 GB bellekli olanı var galiba ama bir de 2 olanı var falan.
Ya göreceğiz
Zenfone
ya.
Zenfone 5'te biliyorsun Asus bayağı karıştırdı
çok
ortada.
Çok orada ben şu an Zenfone 5'in şu
anda. Zenfone 2 inşallah öyle olmaz. Hani ilk gelen versiyonu genelde iyi oluyor. İyi bir fiyatla Türkiye'ye girer. İyi olur gibi geliyor ama dur bakalım göreceğiz.
Bak 960 alan çok fazla var galiba ya da almayı düşünen. Çünkü hep bu soru geliyor. 960 ile Intel i5 4690 ile GTA 5 Witcher 3 oynanır mı? Oynanır tabii ki. Hem de yüksek ayarlarla oynanır. GTA 5 haydaydı oynanır. Bakalım başka şöyle. Teknoseyir kupası istiyorlarmış. Valla biz de istiyoruz. Ama bakalım benim dediğim gibi gönlüm metal kupada ki hiçbir sakatlık olmasın. Şöyle bakayım başka soru cevaplayalım sonlara geldik. 970 ile 80'e güncelleme gelir mi diyorlar. 980 Ti ile güncellenecek. 970'in hani o bellek sorunu nedeniyle güncelleneceğini ben hiç zannetmiyorum.
Bakalım. Xiaomi Yi gelecek 15 gün içinde incelemek ister misiniz demiş.
Ne gelecek?
Yi vardı ya.
Yi zaten geldi bana.
Geldi değil mi?
Hatta bizim otoseyirciler şu an onu kullanıyorlar.
Yi yazıyor gerçi üzerinde.
Yi yazıyor evet.
Yi değil.
John Nash konuşuldu mu diyor. Konuşulmadı. Ama çünkü biz şey yapmıyoruz. Hani bu sefer de birine gündeme alacaksın.
Ya çok doğrudan bilgisayar sektörüne Steve Jobs gibi zaman, biri değilse genelde girmiyoruz. Hani bu vefat ölüm haberlerine. Ama hani herkes de biliyor. Türkiye'de çok konuşuldu.
Evet.
Filmden ötürü. Normalde bir sürü bilim adamı var. Nobel'e aday gösterilen, Nobel'i kazanan falan. Ortaya çıkmadılar. Yani duyulmadılar bu kadar. İlginç bir hayat hikayesi olduğu için. İşin ilginci herkes de bayağı bir üzüldü. Benim çevremde gördüğüm kadarıyla.
Evet. Rehber gibi üst konular neden yok? Çünkü rehber, bilmiyorum rehber biraz daha videoya uygun mu değil mi tartışılır. Bence rehber yazılı olsa daha iyi olur. Az önce
şeyi soruyor olabilir. Benim oradan anladığım kullanıcıların hani inceleme yerine rehber yazma falan.
Ya o çok talep edilen bir şey.
Çok yani. Evet. Blog zaten onu rehber diye değil de blog tarzında hani oraya isteyen düz yazı yazabilsin gibisinden bir şeyler düşünüyoruz ama uzun zamandır düşünüyoruz. o serzeniş gelecek biliyorum. Hı hı. Ama sonuçta ya iş yükümüz çok fazla Murat. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz bir yandan.
Evet.
Ekip az, gelirler falan anca dengeleniyor karşılıklı. Hı hı. Sonuçta olacak inşallah günün birinde. Biz de istiyoruz.
Tabii.
Ama orada başka işte mesela sadece hani blog içeriği olmak olup da yetmeyecek. Biliyorsun ona güzel bir editör istiyorlar. Resimleri istediğimiz yere koyalım falan istiyorlar. Resimleri geçmişte açtık istedikleri yere koysunlar diye. Kötü niyetli kullanıcılar çıktı. Böyle piksellerce çok uzun resimler koyup akışı falan mahvedenler oldu. Yani hani bir sürü böyle düşünülmeyen ayrıntılar var. Biz de istiyoruz ama işte çözmek zor oluyor bazı şeyleri.
Evet, bakalım merak ettim. Kullandığınız tablet ve laptoplar hep Asus bir nedeni var mı? Vallahi benimki Asus
seninki
değil.
Seninki Samsung şu anda.
Benimki Samsung. Tabletim de...
Levent Vayo kullanıyor.
Tabii. Ondaki Vayo...
bir tek bende Asus var.
Başka yani onun tableti...
Tablette ben iPad kullanıyorum.
Yani onun tableti Asus. Evet. Ya Asus zaten hani kullandığına şaşırmaman gereken bir firma. Ürünlerin güzel gayet.
Yani.
İşte senin de önündeki tablet kaç yıllık hala canavar gibi çalışıyor tabii, şey, tabii. Bilgisayar. Ama hani öyle bir şu anda marka ağırlığı olarak bir yere kaymış değiliz. Her telden çalıyoruz yani. Evet ufaktan toparlayalım.
Evet.
Dediğim gibi bu gündem klasik olarak podcast olarak yine yayında olacak ilerleyen saatlerde. Bu videonun da muhtemelen biz senkronunu düzeltiriz. Tekrar koyarız. Hı hı. Canlı yayından sonra. Fena değil. Hep genelde 500'e yakın izleyici oluyor. Ama bir de daha önce duyurmadığımız için biraz böyle. Bakalım yani biraz.
Biz de özellikle hani çok açık etmiyoruz ki ne ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz. İşte hep böyle bir deneme.
Birkaç yayından sonra için. Artık herhalde bütün sorunlar çözülmüş olur. Bir tek şu senkronun niye kaydını bir test edilmesi lazım.
Evet,
çünkü bizden
lazım.
Kaynaklanmaması sorun ihtimali var. Evet başında yoktu. Bakalım. Belki de hani arada bir şey yapmak gerekiyor. O özellik var XSplit'te. Hani bu yerini durdurup yeniden başlatabilirsin. Hani yayına son vermeden. Bazen bazı şeyler restart istiyor hakikaten. O yüzden XSplit'ten
İşin kötüsü bunu denemek de zor olacak. Çok uzun süre bekleyeceğiz yayın kaydını kaymadığını ya falan.
Evet. Deneyeceğiz bakalım. Biraz da o yüzden yapıyoruz zaten bu işleri.
Ya gene yorumlarını yazmaya devam etsinler bize. Teknoseyir'den takip ediyor olacağız sonuçta. Oradan da cevap vermeye çalışıyoruz çoğu şeye.
Evet o zaman önümüzdeki hafta inşallah Levent abiyle dönmüş olur. Gündeme katılır diye tahmin ediyorum. Ayağının tozuyla maceralarını anlatır bize. Bir sonraki gündemde diyelim görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.